Dinleyeceğiniz programın içeriği ve dile getirilen görüşler, değerli programcılarımız ve konuklarının kişisel fikri olup, Engelsiz Erişim Derneği'nin temel ilke ve görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Dikkatinize sunarız.
Hocam ya, hocam program başlamadan bir şut atsam, son bir şut atabilir miyim?
At hocam, at. Vur.
Atıyorum
hadi.
Hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya of ya, yine aynı şeyi yapıyorsunuz.
Evet, aynı şeyi yapıyorduk. Hem de her hafta.
Neler yapmadık ki bu yolculukta? Bazen eğlendirdik mesela.
Çok yaşadım. Kim ben ne, kim ben ne? Bastonu da hiç sevmem.
Sana ne, sana ne?
Yan gelirinde yaparım.
Kıyırma da bakarım.
Tavuk öderler bana.
Bakma sakın damarıma.
Aman! Bazen de eğlendirdik.
Tabii ki reytingleri evlendirmek için kimi zaman evlendirdik.
Yanımızda köylerin de evlenebileceğini göreceğiz ama sadece birbirleriyle evlenebiliyorlar. Ne kadar yazık değil mi?
Bazen haberdar ettik.
29/12/2016/23 AKP'nin İpi Gönlü Özürlü Milletvekili Lokman Ayvan'ın tepkisine neden olan özürleriyle ilgili düzenleme torbayası tasarısından çıkıyor.
Birçok sorunun yanıtını bu program için başlattık.
Aniden gözümüz açılsa.
Şimdi aniden gözümüz açılsa ne olur? Genel soru bu. Aslında John Locke döneminden beri konuşulan bir konuymuş. Yani bu konuda hakikaten ve inanış şuymuş o dönemlerde. Bir kişi görürse hemen anında görmeye başlar mı acaba? Yani, evet.
Ürünleri tanıtırken teoriye takılmadık.
Geliyor bir dakika. Evet geliyor.
Bu ses, evet.
Evet,
bu. Tamam.
Teşekkür.
Başka var mı? Yok.
Çok teşekkürler.
Açılsa mısın?
Gördüm. Öttüm.
Evet, ama siz pek duyamadınız.
Bas Sevda.
Evet.
Evet, çok güzel.
Evet, süper.
Hayatımız erişilebilirlik. Teknolojide erişilebilirliğin geldiği son noktayı burada anlattık.
iPod Touch'ta menü kavramını... Neler var? Ekran, ana ekran nasıl? Hı hı. Nasıl geziyoruz? Nasıl onaylıyoruz? Onları göreceğiz. Hı hı. VoiceOver programının içeriğinde neler yapılabiliyor onu göreceğiz. Hı hı hı. Daha sonra MapMerge olarak neler yapabiliyoruz? MapMerge dinleme, sesli kitap dinleme olayı. Bunlar var. İnternet ve mail tabii ki. Dediğim gibi internete girmişken maillerimize bakmak da gerekir tabii. Onlar var. O kadar çok röportaj yaptık ki.
Sınırlarımızı bile aştık.
Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? Kimsiniz? Tanıtır mısınız? Öncelikle bu projenin böyle bir etki yaratması ve Türkiye'ye kadar etkilerin uzanmasından çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Evet, ben bu NFB'de çalışıyorum. NFB'den adım Anıl ve temel olarak bu Blind Drive Challenge'ın hafta içinden sorumluluğunu yürütüyorum.
Hiçbir zaman rutin olmadan anlatılmadık.
Çok genel yapıları da çok yol var. Öncelikle size
program için havada, karada ve denizde kayıttaydık.
Evet, beraber yolculuk ediyoruz. Evet. Tenis engellilere göre düzenlenmiş bir yelkenli gemi.
Evet, hep böyle yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.
Yine her çarşamba akşamı.
Yine 21-23 saatleri arasında. Engelsiz erişimli saatlere gelmezseniz, siz bilirsiniz.
Bir buradayız.
Biz her hafta buradayız, 21'de gölgündeyiz. Bilgisayar gibi müziği, her an paylaşmaya hazırız.
ای چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من، نوا منم تران تو ای، به موج غم کران تو ای، به عشق تو فسان منم، ز خود بیگان منم، خزان منم جوان تو ای، بهشت جاودان تو ای، نوای عاشقان تو ای، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، تا مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. قرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، بیا بیا چو ابر بهار، بر این کویر تشنه ببار، که بشکفد به دشت دلم گل نیلوفرش.
İyi akşamlar herkese.
Evet. İyi akşamlar diliyoruz herkese. Yeni bir Engel Seçimli Saatler programıyla karşınızdayız. Bugün evet. 21.14 şu an saatimiz ve 16 Haziran. Evet, onu hep unutuyoruz hocam.
Hocam 16 Haziran'ı unutmamamız lazım ya. Biz memur adamız.
Efendim hocam?
Biz memur adamı.
Memur adamın unutmaması lazım gerçekten de. Çünkü tam maaşların yattığı geçeydi. Bu arada ben de hemen şimdi bugün arkadaşlar çok güzel bir konuğumuz var.
Evet.
Bence birçok insanın merak ettiği bir şey. Sayın Muhammed Recep Okur hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Biz de buralarda işte devam ediyoruz. Yaza gelmeye çalışıyoruz. Yani ne zaman evdeyiz, ne zaman değiliz böyle bir karışık sürecin içerisinde devam ediyoruz. Siz de galiba yoğunluğunuzu yavaş yavaş arttırıyorsunuz değil mi hocam?
Evet, biz de açık öğretim malum final döneminin yani bahar döneminin final sınavlarını iki oturum halinde iki hafta olarak tamamladık, online olarak yürüttük. Birkaç gün içerisinde okumalarımızı yaptık. Şu anda mezuniyet işlemlerine dahil olmak üzere tüm verilerimizi, duyurularımızı gerçekleştirdik. Mezun olan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Hı-hı. Onların da bilgilerini E-Devlet otomasyonuna da dahil bugün itibariyle attık. Artık biraz daha sakin bir döneme girmeyi düşünmeye çalışırken bizim hiçbir zaman böyle bir sakin dönemimiz olmuyor. Hemen malum yaz okulu, işte yaz döneminden bahsediyoruz. Arkadaşlarımız hemen özellikle mezun olanlar değil de diğer birkaç dersi kalan arkadaşlarımız. İşte ne zaman olacak, nasıl olacak, ne zaman başlıyor, hemen bir an önce kaydımızı alın, başvurumuzu yapalım ki tatile de hemen çıkalım, aklımız kalmasın gibi
doğru.
şeyler yer alıyor.
Evet, hocam siz açık öğretim fakültesindesiniz. Ha buyurun devam edin, buyurun devam dinliyorum hocam.
Onun dışında yoğunluk açık öğretim tarafında hiç bitmez yani yıl içerisinde her zaman devam eder. Buyurun.
Evet, aslında açık öğretim tam da bu pandemi dönemi hocam açık öğretimi genel olarak nasıl etkiledi? Yani mesela bu bir yıl zaten size uzaktan da ama arttı mı, evet. İşler daha mı şey oldu, nasıl bir süreç oldu onu merak ediyorum aslında. Sizi nasıl etkiledi? Güzel, zaten evet. Uzaktan çalışan bir kurumun bu durum işine ne yaptı diye merak ediyorum.
Açıkçası şöyle söyleyeyim. Benim alanım açık ve uzaktan öğrenme, doçentlik alanım. Yani dolayısıyla hani biz bunu açık öğretim fakültesinde olduğumuz zaman belki de bunu çok fazla dile getiremiyorduk. Açık ve uzaktan öğrenme alanının hani ilerleyen yılların, zamanların öğrenme anlamında çok öne çıkacağını. Pandemi ilginç bir şekilde bunu çok öne çıkardı. Yani uzaktan eğitimi her seviyede yani anaokulundan tutun da lisans üstü eğitime kadar bir anda hayatımızın bir parçası haline getirdi. Tabii biz burada Anadolu Üniversitesi olarak yani sadece açık öğretim sistemi olarak değil de açık öğretim sistemine hizmet eden birçok hocamız var üniversite bünyesinde. Dolayısıyla hazırlıklı yakalanan üniversitelerden biriydik yani bu pandemi döneminde. Yani hem sistemsel altyapı anlamında hem psikolojik olarak hazır bulunmuşluk anlamında
evet.
Hem de öğretim üyelerinin ders içeriklerini sisteme aktarma oradan bir canlı dersi yürütme deneyimi açık öğretim tarafında vardı. Bunu yapan hocalarımız çok hızlı adapte oldular. Öğrenci tarafında dersimize açıkçası örgün sistemde öğrencilerimiz açısından pandemi dönemi sadece bize değil tüm Türkiye'deki hatta tüm dünyada bildiğiniz yani bir psikolojik sorun haline gelmeye başladı. Gerçekten çok zorlandı öğrenciler. Hatta neredeyse uzaktan eğitim eşittir Zoom haline gelmeye çalıştı ki bu çok doğru bir şey değildi. Zoom ya da herhangi bir araç adı üstünde yani tool o herhangi bir evet. Size senkron ya da asenkron iletişim sağlayan tool'lardan bir tanesi. Ama işte bu hazırlıksız yakalanan öğretim elemanı ve öğrenci kitlesi biraz tabii demoralize oldu. Yani eğitim bu muydu sorgulamasını beraberinde getirdi. Açık öğretim tarafında işler biraz daha beklediğimiz gibi gitti diyebiliriz. Zaten uzaktan eğitim sistemine alışkın olan bir öğretim elemanı kitlesi artı öğrenci kitlesi olduğundan dolayı çok zorlanmadık biz. Eğitim içeriklerimiz zaten uzun yıllardır dijital versiyonlarını geliştirmeye gayret ediyorduk.
Evet.
Bu anlamda e-campus diye birazdan da detaylarına gireceğimiz bir sistemde binlerce diye vurgu yapabileceğimiz içeriklerimiz, öğrenme malzemelerimiz vardı. O noktada hazırlıklıydık. Bizim sadece sınavları malum biliyorsunuz yüz yüze yapıyorduk pandemi öncesinde. O yüz yüze sınavlar az da değil. Hani aktif öğrenci sayısı 1.200.000. Yani 1.200.000 kişiyi
Türkiye'nin en büyük üniversitesi diyebilir miyiz hocam açık öğretim fakültesine o yönüyle?
Hatta araya hemen parantez açıp sonra devam edeyim. Bakın Türkiye'de yüksek öğretim sisteminde 7.2 milyon civarı bir öğrenci var. Bakın Türkiye'deki tüm yüksek öğretim sisteminden bahsediyorum. Yüksek lisans, lisans, ön lisans her neyse. Hı hı. Bunun sadece 3.5 milyonu açık öğretim fakültesi yani 3 üniversitenin. Bunun da yaklaşık 3.2 ya da 3.1 milyon. Hani sayılar değişebiliyor hani belli dönemlerde. Hadi kabaca ben 3 milyon diyeyim. Ki 3.5'a yaklaştığı dönemler oluyor ama 3 milyonu sadece Anadolu Üniversitesi'nin öğrencisi düşünebiliyor musunuz?
Evet,
yani
hakikaten.
Türk yüksek öğretim sisteminin neredeyse %45'i 48 bandı tek başına açık öğretim sistemi oluşturuyor.
Doğru, gerçekten.
Anadolu'da ya da tüm Türkiye'de açık öğretim ile bağı kurulmamış bir hane olduğunu düşünmüyorum şahsen. En basitinden hani eşi, dostu, çoluğu, çocuğu, annesi, babası, dayısı mutlaka bir haneye mutlaka temas eden bir kurumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani atılan adımlar çok çok önemli oluyor bu noktada. Yüksek öğretimde neredeyse işte %50'si Anadolu Üniversitesi'nin sistemi altında bulunuyor. Bu anlamda hani evet sayısal, niceliksel anlamda bu sayıyla övünmek elbette güzel bir şey ama niteliksel anlamda da arka planındaki ciddi emek var. Çok ciddi çalışmalar yapıyoruz.
Tabii.
Bu noktada biz ne yaptık? O yüz yüze sınavlarımızı online'a taşımak zorunda kaldık. Malum biliyorsunuz üniversiteler kapandı, her yer kapandı, tam kapandı dönemleri. Online sınavın da altyapısını kurmanız gerekiyor. Yani sisteme girelim de çoktan seçmeli işte 5 seçenekli sorulara işte seçelim de next next diyelim değil. Yani bu kadar basit değil maalesef. Çünkü biz bunun altyapısı hem teknolojik anlamda hani fiziksel sunucular evet. anlamında artı internet altyapısı anlamında artı işin bir de akademik boyutunda işte 30 soru sorduk mesela öğrencilerimize ama sistemin hem güvenilirliğini hem öğrenci açısından da öğrenme çıktılarına ulaşmayı artırıcı hem akademik hem teknik tedbirler almak zorunda kaldık. Sınav sistemine birazdan yine değiniriz ama örnek vermek gerekirse 30 soru ama sizin karşınıza veri tabanından 60-70 sorunun içerisinden rastgele 30 soru geliyordu. Ve seçeneklerin de yerleri değişik oluyordu. Artı açık uçlu dediğimiz yani öğrencinin ekranda çıkan boş kutucuğa klavyesinden metin yazmasına sorular da sorduk öğrencilerimize. Ve az değil 1 milyon 200 bin öğrenci 10 bin öğrenci açık uçlu sorular da gördü karşısında mesela.
Çok ilginç. İşte
bu, baktığınız zaman işin uzmanlığı anlamında evet bizim işimiz ama arka planın sadece yönetsel karar alma süreçleri bile gerçekten böyle hani sinir harbi gerektiren şeyler olabiliyor diyebilirim size. Hem zamanla yarışıyorsunuz hem teknolojiyle yarışıyorsunuz. Altyapınızı güçlendiriyorsunuz. Örnek vermek gerekirse işte 3 gigabitlik internet altyapı hızınızı online sınav olduğu dönemde hemen 7 gigabit'e çıkarıyorsunuz. O 3 günlük ya da 1 haftalık dönemde sonra tekrar onu eski haline getiriyorsunuz. Bunların yazışmasını zamanını bile çok çok önemli bizim için. Bu anlamda tabii çok büyük ekiple çalışıyoruz Engin. Yani burada bu işin bir bilgi işlem boyutu var. Anadolu Üniversitesi deyince hani sadece 100 kişi değil. Örnek vermek gerekirse Anadolu Üniversitesi'nin bilgi işleminde 160 kişi çalışıyor. Devasa. Açık öğretimin sadece bakın açık öğretim fakültesinin sadece bürolarında 81 ildeki 103 tane büroda 670 personel var.
İyi bir istihdam mı sağlıyor o zaman açık öğretim?
Dehşet. Yani böyle bir kurum yok yani.
Hakikaten bravo.
Sadece bakın bu insan kaynağı. Bakın bir örnek daha vereyim. Benim dekan yardımcılığı yaptığım birim var açık öğretim fakültesinde. Öğrenci işlerinden sorumluyum ben orada. Sadece açık öğretim fakültesinin öğrenci işleriyle sorumlu 80 kişi var. Bakın üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlığı demiyorum ama yanlış anlaşılmasın.
Evet evet ama işte yani dev bir üniversite tabii yani bir sürü 1 milyon 3 milyon öğrenci olduğunu söylediniz yanlış duymadım demin.
Yani buradaki işte bu işler bu kitleyle yani organize bir halde dönüyor. Örneğin öğrenme teknolojileri Ar-Ge birimi var işte bu e-kampüs sistemi. Neredeyse 110 ya da 90 bandında kişiden bahsediyoruz. Her birimde neredeyse böyle.
Hocam,
sizin sorularınızın hazırlandığı test araştırma birimi mesela. Hı hı. Yaklaşık herhalde 90 kişi var gibi.
Sınav güvenliğini nasıl sağladınız online'da? Onu merak ettim, yüzde sınavı. Yani hani rastgele sorular seçerek mi? Herkese aynı sorular sorulmuyordu gibi bir yöntemle mi çözdünüz?
Evet,
yani yoksa adam kopya çeker miydi diye düşündüm de bir an, o yüzden nasıl çözdünüz?
Birincisi herkes bu soruyu açıkçası söylemek gerekirse. Eğer niyet böyle bir şeyse, sizin başınızda Solan Başkanı gözetmen varken örgün eğitimde de o kitap açılır engin. Yani dizinizin altında bir yerde vesaire. Yani insan kopya çekmeye meylettikten sonra ortamın herhangi bir fonksiyonu yok yani. Birincisi öğrenci sorumluluğu olacak. Öğrencinin etik anlayışı olacak. Bu olmazsa olmazımız. İkinci tarafta elbette bu yetmiyor. Biz neler yaptık esas, onu soruyorsunuz. Şimdi bizler yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenciden bahsediyoruz. Her dönem bizim 650'ye yakın dersimiz oluyor. Yani işte toplamda 1500'e yakın dersimiz var seçmeli. Aradan bazı dersleri çıkarırsak. 650-700 bandında dersten bahsediyoruz bir dönemde. Şimdi bu her dersten biz olabildiğince minimum 2 katı kadar soru sistem ettik. Bu aslında hiç kolay bir şey değil, bu kadar basit söylediğim bir şey. Mesela benim de bir kitabım var Engin. İşte örneğin işlem tabloları kitabı. Şimdi test araştırma birimi benden bir sınav için örneğin 20 ya da 30 soru istemesi mi? Yoksa online için hocam en azından bana 80 soru ver ki içinden 60 tanesini seçip sisteme yükleyeyim diyor. Dolayısıyla öğretim elemanının da iş yükü arttı online olunca. Biz orada en az 2 katı kadar sisteme soru yükledik.
Tabii yüz yüze olunca böyle bir şeye ihtiyaç yoktu. Yok, var olduğu kadar yüklüyordunuz.
Evet. Tabii. Hayır. Yani orada yüz yüze olduğu zaman soru sayımız 20 idi. Elbette biz soru hazırlayan hocalar olarak veri tabanında bulunsun diye yine 30-40 tane soru hazırlayıp ilgili birime teslim ediyoruz. İçlerinden seçiliyor, sonra onay veriliyor elbette. Yüzde bu kadara gerek yok tabii ki, ama online sistemde birincisi böyle. İkincisi tabii işin bir de teknik altyapı tarafı var. Özellikle mağduriyeti gidermek anlamında. Şimdi internetiniz kopabilir, elektriğiniz kesilebilir.
Doğru.
Yani bu tür şeylerde sistem size atıyor aslında. Ama bir bunun da limiti var. Yani biz sizin kaç defa internetinizin kesildiğini bilemeyebiliriz. Dolayısıyla buradaki sorumluluk da size ait. Biz orada 3 hak verdik Engin mesela. Yani sistem sizi, laptopunuzun şarjı bitebilir, işte mobil tabletinizin bitebilir, internetiniz kopabilir gibi nedenlerle 3 hak veriyor sistem size. Sonrasında soru ekranı açıldığı zaman internette tam ekran yapıyoruz sayfayı. Eğer siz o tam ekrandan escape, işte alt tab tuşları ve benzeri işte
çıkarsa,
farklı F fonksiyonlu olan işte F11, F12 tuşlarına ve benzeri basıp çıkmaya çalışırsanız sistem yine atıyor sizi. Ve siz bunu birkaç kez arka arkaya yaptığınız zaman o dersi sizi artık almıyor sistem.
Anladım.
Yani illegal bir faaliyet göstermişsiniz diyor.
Yani sadece o ekranda kalmak zorundasın.
Tabii o ekranda kalmak zorundasın. Dahası tabii biz bunlarla beraber devam ederken öğrencilerimizi yine mağdur etmemek açısından en son sınavda bir şey yaptık mesela. Sağ üst köşede, hani bilirsin internet geldiği zaman yeşil olur, gittiğinde kırmızı buton olur. Çarpı. O Wi-Fi linkini ya da ikonuna benzer bir ikon yaparak interneti kişi daha bizim sistemimizde atılmadan, bize düşmeden biz onun bilgisayarında, ekranda JavaScript'lerle onun sınav süresini durdurduk mesela. Eğer interneti kesildiyse sayaç da durdu.
Çok güzel.
İnternet geldiği zaman modemi aç kapa yaptı. 2 dakika gitti mesela. Orada da sayaç tekrar devam etti. Ve bunu öğrenci hissetmedi bile, biliyor musun? Yani internetim gitti kaldı vesaire demeden sistem arka planda devam etti.
Çok, gerçekten öğrenciyi korumuş. Ama şöyle bir şey hocam, mesela ben şimdi Adem abiyle burada oturup birlikte çözersek sınavı, buna karşı yapabiliyoruz. Ona 3 kişi tartışabiliriz yani sonra beraber oturup.
Tabii Engin, şimdi bizim amacımız tabii bu pandemi döneminde kimseyi de üzmek değildi açıkçası. Hani sistemimizi iyi bir şekilde ayakta tutmak. Yani sınav organizasyonu, bak bir örnek vereyim. 1.2 milyon öğrenci diyoruz ama şimdi yüz yüze olsaydı sizin önünüze kitapçık geliyordu, malum biliyorsun.
Tabii.
Kitapçıkta işte 4-5 tane dersin kitapçığı önünüze geliyor, çözüyorsunuz. Ama online sınavda bak 1.2 milyon öğrenci, ortalama 6-7 ders aldığını düşünürsen, biz 7.5 milyon ders kitap oturumu çözüldü. Düşün, 7.5 milyon oturum çözüldü.
Evet hocam.
Ve bu anlık nasıl bir yük biliyor musun? Yani anlık 70 bin, 80 bin öğrenci maksimum girebiliyor. Bir saat içerisinde 200 bin ders çözülüyor mesela. Bunun böyle bir gücü de var. 200 bin. Düşünebiliyor musun? Yani bir anda düşün. Şu anda seninle konuşuyoruz. Bak bu anda sistemde 70 bin kişi var. Düşünebiliyor musunuz? 70 bin kişi insanlar hayal edemiyor. Ben genelde derse de
şu an görüyorsunuz onu sistemde oradan, değil mi? Doğru mu? 70 bin kişi.
İki tane
sınav mı alıyorlar hocam bunlar şu an? Sınav almıyorlar.
Şu an bitti. Hani ben sınav anındaki istatistiklerden örnek veriyorum. 35 bin kişilik iki tane futbol stadını düşünün diyorum. 70 bin kişi, iki stat dolusu insan aynı anda aynı sitede sınav oluyor. Yani bunun altyapısını sağlamak bile çok büyük bir olay çökmeden. Ve bunun şeylerini öğrenciyi mağdur etmeden 40 dakikalık sınavsa 40 dakikada gerçekten bitecek bir şekilde hazırlamak. Elbette daha katı tedbirler alabilirdik mesela. Biz bunu yapabilirdik de. Şunu yapabilirdim ben mesela. İşte ya da üniversite
yönetimi. Evet, buyurun.
Saat şu an kaç? 21.31. 21.31 ile 22.31 arasında Engin'le sen sadece A dersine gireceksin. İster girdin, ister giremedin. O senin sorumluluğun diyebilirdik mesela. Orada senin yanında başka biri. Belki olacaktı, belki olmayacaktı. Şimdi burada biz ya pandemide de şimdi insanların hakikaten hayat şartları, düzenleri değişti. Evet. Buna da biraz saygı göstermek gerekiyordu. Bu anlamda çok katı kurallar getirilmedi. Sadece bizde değil, tüm örgün eğitimde de bunu görebilirsiniz mesela sorguladığınız zaman.
Doğru hocam.
Bu nedenle biz arzu ediyoruz ki hani pandemi işte güzel haberler alıyoruz inşallah. İşte aşılamalar çok güzel gidiyor. Bu aşılamalar bitecek inşallah. Eylül'de tekrar biz yüz yüze öğrencilerimizi göreceğiz. Yüz yüze açık öğretim sınavlarını yapabilir halde.
Onu merak ettim. Bundan sonra yine online sınavlara devam etmeyi planlıyor musunuz, yoksa yüz yüze mi döneceksiniz? Yani, tabii yani. Bu çok... Çünkü bu bir taraftan da birçok insan için çok daha avantajlı yani böyle sınav olmak. Çoğu insan böyle tercih de edebilir, o yüzden merak ettim.
Aslında şöyle Engin, aslında çok da tercih çalışan kişi ya da akademik başarıyı düşünen öğrenci için doğru bir tercih olmuyor. Neden biliyor musun? Akademik başarı çalışan insanlar ne yapıyor? Normalde ortalama 40 ya da 50 ile CC alabilecekken bu oran 70'lere çıkabiliyor. Hani harf notu anlamında iyi bir şey olmuyor. Dolayısıyla aslında yüz yüze sınav daha kabul edilebilir ve tercih edilebilir oluyor öğrencilerimizin çoğu açısından.
Yani notlar ama yükseldi mi hocam online sınavda? Tabii, daha mı? Başarı oranı arttı değil mi? Yani veya insana daha yani çok yaptı.
Aslında şöyle yani puanı almak başarılı olmak anlamına da gelmiyor. Yani dedim ya aslında normalde belki siz 45 ile CC alırken şimdi 70 ile CC alıyorsunuz.
O zaman ortalamaya göre puanlar belli oluyor değil mi?
Yani ortalamaya göre baktığınız zaman aslında dezavantaj olmaya başlıyor öğrenci.
Yani mesela ortalama 80 ise sen 80 aldığında CC alabiliyorsun şey gibi, öyle ilerliyor. Çan eğrisi yapıyorsun.
Dersin yani. O çan eğrisine göre tabii ki değişiyor. Dolayısıyla orada hani herkes bunu sorguluyor ama işin aslında özü öğrenme. Biz her zaman bunu söylüyoruz. Yani hangi eğitim sisteminde olursanız olun, ister örgünde olun, ister uzakta olun, eğer bir öğrenme hevesiniz, bir arzunuz yoksa, ister uzaktan olsun, ister yüzde olsun, bunu başaramazsınız diyoruz biz. Bizim oradaki amacımız o öğrenme hevesini kırmamak, o öğrenme hevesinde olan öğrencilerimize hizmet sağlayabilmek. Şimdi biraz sayılardan bahsettin sen. İşte biz 3 milyon öğrenci dedik ama bunun içerisinde bak 2020 verisi şu an önümde. 2021 hem dönem bitmediği için. Düşünsene 38.846 tane özel gereksinimli öğrencimiz var. 38.800 neredeyse 40.000 öğrenci. Tüm Türkiye'deki toplasan herhalde %95'i yine bizdedir yani. Hı hı. Bu anlamda Anadolu Üniversitesi'nin hani özel gereksinimli olarak ifade ettiğimiz öğrencilerimize her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Madem sınavlardan açtın, oradan devam edelim. Evet. Mesela engel grubundaki öğrencilerimizin sınavlarda ne yaptık? Bu çok çok önemli. Engin inan var ya, neredeyse öğrencilerimizin çoğunu cep telefonuyla tek tek aradığımız oldu. Hmm. Dedik ki bakın şimdi bizim engel gruplarımız iki türlü. Biri sınav engel, biri kayıt engel grubu. Şimdi evet. Kayıtta engeliniz olabilir, sağlık raporunuz olabilir ama sizin o engeliniz sınava girmenize engel değildir. Hı hı. Anlatabildim mi? Hı hı. Yani bir hani kalp rahatsızlığınız ya da başka bir rahatsızlığınız vardır. Bir engel
vardır, vardır, şeker vardır. Evet. Hı hı.
Evet, yani bunu beyan etmişsiniz ama sınava girmenize engel değildir bu. Salonda da girebilirsiniz, online'da da girebilirsiniz. Ama esas bizi daha çok ilgilendiren grup sınav engel grubu olarak isimlendirdiğimiz dezavantajlı gruplar.
Evet.
Hem sağlık sorunlarından dolayı engeli var, hem evinde interneti yok. Hı-hı. Yani ya da teknolojik altyapısı yok.
Evet.
Artı olsa bile kendisine refakat edecek, teknolojiden anlayan, en azından e-sınav Anadolu Edutere sayfasını açabilecek yeterlilikte bir insan yok.
Evet.
Bu bizim için çok çok kıymetli. Hı-hı. Biz işte bu tür öğrencilerimizi mutlaka bize ulaşın dedik. Yani ve sağ olsunlar ulaştılar. Ulaşamayanlara biz ulaştık. Tek tek aradık. Kayıt yaptırmış öğrenciler.
Evet hocam.
Kaydı kaçırdığını söyleyen arkadaşımız vardı kayıttan önce. Kaydını kaçırmayan arkadaşlarımıza kayıt olmuşlar. Biz sorduk, yani sizin engel grubunuz aslında sınav engel grubu. Sınava girmeyi düşünmüyor musunuz? Hayırdır, bize de ulaşmamışsınız. Aa evet hocam yani diye cümleler oldu. Biz bu öğrencilerimizin evine pandemiye rağmen, bakın pandemi döneminde bürolarımızdaki sağ olsun çalışanlarımızı maskeleri, dezenfektasyonları, o sağlık hijyenik ortamlarını dikkate alarak evlere sınava gönderdik. İnsanların evlerine gidip sınav yaptık onlara. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir hizmet hiçbir, Türkiye'nin hiçbir yerinde yok yani. Bu öğrencilerimiz ne yaptılar? Bize bildirdiler. Randevu verdik. Bazısı dedi ki hocam benim evimde sadece internetim yok. Ben evet sağlık sorunum var ama ya ben büroya gelebilirim. Büro bana yakın. Açık öğretim bürosuna geleyim. İnternetim yok, bilgisayarım yok. Beni orada sınava aldın dedi. Biz onları davet ettik açık öğretim bürolarında. Onları sınava aldık.
İsteyenler de öyle olabildiler yani gelip orada
tabii
bürona.
Ki, tabii ki yani olabilir. 1.200.000 öğrenciden bahsediyoruz Engin. Yani her türlü dezavantajı düşünmemiz gerekiyor. Buradaki öğrencilerimizin elbette bilgisayarı, interneti olmayanlar olabilir. Onları da bürolara davet ettik, sağ olsunlar. Büro personellerimiz onlara randevu verdiler. O randevularda geldiler, derslerinden, sınavlarından oldular. Bir şekilde hayatlarına devam ettiler. Zor şartlar altında olan, işte yatalak durumda olan öğrencilerimiz vardı. Onların hep evlerine gittik her sınav döneminde. Onlarla konuştuk. Onların sorularını çözdüler, yardım ettiler sisteme girme anlamında. Ama tabii bu pandemide tabii hep o sağlık tedbirlerini de önemseyerek yaptık bunları.
Evet. Bu arada Adem abi sen de sanki açık öğretim sınavı aldın değil mi bu dönemde?
Ben bu dönem onu anlattım işte. Ben kaydı kaçırdım. O da benim Adem şeyime geldi.
Ama geçen dönem sanki biz birini almıştık.
Yok aldım. Ben yani online girdim.
Onu söyledim.
Ha, girdim online sınava.
Peki o nasıldı erişilebilirliği? Önce sana sorayım.
Sonra şöyle erişilebilirliği çok güzeldi. Ben memnunum. Şey yoktu o da anlıyordum. Yani yapılabilir bir şey ama mesela işaretliyoruz ya her bir seçeneği.
Evet.
Onun işaretlendiğine dair bir şey olsa
seçildi diye
anladım. O güzel olurdu ama şey yapıyordu seçildiğimiz zaman yani göstermese bile işaretini söylemese bile seçildiği belli oluyordu Biz soruya geçiyorduk.
Peki hocam soru sorumu ekranda görünüyor. Birinci soruyu yapıyorsun, evet. sonra.
Soru yapıp sonrakine.
Peki boş bıraktım ben, sonra döneceğim. Öyle bir şey gerek yok var mı?
Sonra dönemiyorsun.
Ya, yanıtladın yoksa.
Yanıtladın boş gitti.
O soru boş kalmış.
Aynen öyle bir şey oluyor.
Göstermiyoruz.
Bir hocam ben şöyle bir şey de soracağım. Biraz sonrasına dair belki şey olacak ama ben şahsen bu online sınav olayından çok memnun oldum. Çünkü şöyle herhangi bir okuyucular tamam çok iyi niyetli olabiliyor ama okurken ne bileyim bazen şey olabiliyor, bazen işaretleri bilmeyebiliyor, işte ne bileyim sesi şey yapamıyor, iyi gelmeyebiliyor. Hani iyi gelmeyebiliyor derken sesi okuduğu ses tonu değil. Diksiyon sorunları olabiliyor. Ama benim şu an ben şeyle girdim hep. iPhone'la voiceover'la girdim sınavlarıma. Hatta evde gezerek yapıyordum sınavları. Ben şey düşündüm hani tamam sınav merkezine gene gidelim ama ben gene şeyle girebileyim.
Elektronik ortamda gireyim.
Yani öyle bir seçeneğim de olsun.
Birçok görmeyenin de hayalidir hocam. Hem oradan bundan şöyle başlayarak sorayım. Bir gerçekten sınavın ekran okuyucularına erişilebilirliği üzerine bir çalışma yaptınız mı? Yoksa zaten var olan okuyor muydu sizlerine? İkincisi de Adem abinin dediği gibi ya bundan sonraki süreçte de ben belki okuyucu kullanmak istemiyorum. Bu şekilde
öyle bir seçenek
çok daha aracısız yani böyle ya tercih eden insanlar olacaktı.
Ve daha hızlı yapıyordum çünkü şöyle okuyucu hızını ayarlayamayabiliyor. Mesela sen biraz hızlı okuyabilirsiniz diyorsun, o ona göre okuyor ya da şey düşünebiliyor, işte ben bunu hızlı okursam acaba anlayabilir mi diye düşünüp biraz yavaş okumaya, kendisi yavaş okumaya çalışıyor ama ekran okuyucum olduğu zaman ben, hatta bazı arkadaşlar çok hızlı kullanıyorlar o sesi. Öyle yapıyorlar. Ben tabii yavaş, yani çok yavaş değil, orta bir düzeyde alıştığım için ya çok verimli geldi bana yani.
Vallahi çok güzel. Hı hı. Biz de elbette bir testler hani yapıyoruz ama bizim de göremediğimiz noktalar olabilir. İşte Adem Bey'in söylediği gibi ya da diğer arkadaşların deneyimlerinde olduğu gibi bu tür dönütler bizim için çok kıymetli, değerli oluyor. İlerleyen zamanlarda böyle bir şey yapılabilir mi pandemiden sonra? Tabii ki bu yönetsel kararlar. Bunların her biri değerli görüşler bizim için. Örnek şey de çok güzel. Mesela bazı okuyucular, ya okuyucu dediğimiz kişi yardımcı olsun diye veriyor sınavda ama alan uzmanı değilse, örneğin bir yabancı dili ya da yabancı ne diyelim
yabancı
sınavında ya da başka dersin sınavında en azından diksiyonda ya da telaffuzdan kaynaklanan nedenlerle hatalı verebilir belki. O tür şeylerle karşılaşmaya başladığımızda biz şöyle önlemler almaya çalıştık. Mesela özellikle yabancı dil dersleri için yabancı dil bilen kişileri oraya görevlendirmeye gayret ettik. Bu tür ekstra çabalarımız oldu ama tabii teknoloji gelişiyor. Böyle öneri güzel aslında. Adem'in söylediği hoş, düşünülebilir.
Sınav erişebildiği konusunda hocam gayet erişebilir de o şıkların işte seçiliyor olup olmaması.
İşte onunla ilgili bir şey hocam. Onunla yani özel çalıştığınız ilgili mı? Onu merak ettik. Mesela sınavlardaki soruların o mesela yine de düzeltilmesi gereken bir şey gibi duruyor. Yani bu tür şeylerle ilgili altyapısal çalışmalar yapıyor musunuz sınavın daha erişilebilir olmasa?
Hazır. Yani mutlaka tabii yani bunlar bizim açık öğretimin bir engelli destek birimi var. Aslında var idi, daha etekemeye büründü diyebiliriz. Yönergesi de senatodan geçti. Buradaki birim çalışanlarımıza da bunları hani gönderip artı üniversitenin engeller birimi var. Onların da incelemelerini sağlıyoruz. Ama dediğim gibi yine de bizim sınavların uygulama aşamasındayız. Biraz önce Adem'in dediği gibi ya şurada olsa ne güzel olurdu diyecek noktaları en güzel sizler yakalıyorsunuz. Biz daha çok işte HTML5 formatı var malum biliyorsunuz. Oradaki erişilebilirlikle alakalı arka planda web sayfasının kodlamalarını yapmaya gayret ediyoruz. Ve bu kodlamalar işte Adem de web tasarımı konusu olabilir. Bu kodlamalar yapılırken işte erişilebilir tasarıma uygun kodlamalar yapılsın diye gayret ediyoruz ama işin uygulama tarafı, son kullanıcı tarafı yine öneriler sizden çok kıymetli oluyor bizim için.
Clubhouse'daki arkadaşlar sessiz olursanız, hani sesinizi kapatmayayım, ona göre kendi sesinizi kendiniz kapatın. Orada birkaç ses geliyordu hocam, hocam şey yaptım, uyarma gereğiydi.
Yok yok, estağfurullah.
Hocam biri nargile içiyor. Hocam peki şimdi erişilebilirlikle ilgili siz tabii isterseniz siz neler yaptığınızı biraz anlatın, ben de orada sorular sorayım, böyle gidelim, böyle ilerleyelim çünkü açık öğretim hocam çok fazla bütün Türkiye şu an mesela daha fazla kibirse çok fazla zaman. Mesela biri diplomalarımızı ne zaman alacağız diye sormuş, onda ben ne diyeyim, İbrahim Bey sormuş, hani o da aklınızda olsun bir ara, ne zaman açık öğretim mezunları diplomalarını alacak diye soruyor.
Diplomalar bugün ne? Çarşamba. Diplomaları yarın basmaya başlıyoruz. Bugün YÖKSİS'e gönderdik verilerimizi, mezun verilerimizi. Yarın da basın
başlıyoruz. Ben de diplomalı bizim bir hocam yere.
Hiyerarşimiz var. O hiyerarşiyle devam etmeye çalışıyoruz.
Hocam peki şunu da sorayım buraya gelmişken. Açık öğretimde...
İsterseniz hani açık öğretim mi?
Şunu da bir tek şunu da yanıtlayalım, öyle devam ediyorum. Açık öğretim için normalde, yani şunu da biliyorsunuz, bir sürü insan açık öğretime kaydoluyor. Çoğu da sonra ya bitiremiyor ya işte bir sınıfta kalıyor, defalarca tekrar ediyor falan. Hani süreç yani tam anlamıyla bitiren kişi sayısı siz daha iyi biliyorsunuz o süreç. Bu pandemi sürecinde bu biraz daha değişti mi? Yani belki insanlar evde oldukları için daha çok çalışıp daha mı çok derslerinden geçmişler midir diye onu ben merak ettim. Acaba etkisi olmuş mudur? Daha çok vakti var belki, daha çok açık öğretim derslerini daha fazla başarmıştır gibi bir şey oldu mu? Yoksa yanlış bir beklentim, bir şey değişmedi mi?
Yani mezun şöyle, örgün sisteminde de açık öğretim sisteminde de bir önceki yıla göre mezun sayısında artış oldu elbette. Neden? Şimdi hepimiz malum evlere kapandık. Evlere kapandığında ne yaptık? İşte dizi platformlarına üyeliğimizi arttırdık ya da paketimizi yükselttik.
Ama bitti artık bütün
can
diziler.
Can sıkıntısından diyelim, başka şeylerden diyelim. Efendim?
Sonra diziler bitti hocam. İzleme diyecek dizi kalmadı
bize. Diziler bitti. Bu sefer işte başka şeyler. Yani internet paketlerimizi yükselttik. Neyse. Mutlaka bunun artıları var. Yani insanlar gerçekten, yani bari evdeyken işte kitap okumaya kendini verenler, işte dizi izlemeye, sinema izlemeye kendini verenler mutlaka oldu. Bu bir gerçek. Çünkü zaman geçmiyor bir şekilde. Bunu değerlendirmek gerekiyor. Bu anlamda elbette yani bizim sayımızda artışımız oldu. Bu örgünde de benzer şekilde oldu. Ama hani bunun tek nedeni sadece işte pandemi ya da sadece sınavın online olması ve benzeri değildi aslında. Koşullar öyle olduğunu söyleyebiliriz. Hani koşullar onu getirdi. Hani açık öğretim sistemini anlatmaya gayret edersek bu saatlerce konuşabiliriz. Biz biraz daha açık öğretim tarafında hani özel gereksinimle alakalı olarak.
Evet, ben hemen o zaman bir soruyla başlayayım, oraya da girin hocam. Mesela Sarper Hoca bugün gündüz de sordu. Hemen onu yanıtlayalım. Öyle devam edelim erişilebilirlik boyutuna. Bu özellikle galiba belli test deneme soruları da soruyorsunuz siz sınavlar çözmek, ama bunlar imaj olarak koyuluyormuş web sayfalarına. Yani JPEG gibi galiba görüntü olarak koyuluyor. Böyle olunca da ekran okuyucular bu soruları okuyamıyor. Yani kişi belki oradan test çözecek, çözemiyor. Buradan başlayayım. Yani böyle bir sorun var.
O sorular mal tutuluyor aslında Engin. Yani tabloya dayalı, ekran okuyucudan okuyamayacağı bazı sorularımız olabiliyor. İşte dedim ya hani minimum sorunun en az iki katı kadar sistemde sorulunca bazı sorular sisteme düşüyor. Bu soruların özellikle görme engelli öğrencilerimiz için muafiyet esaslı. Hani zaten tabloyu ekran okuyucusu eğer okuyamıyorsa ya da o grafiği, o soruyu o öğrencimiz için muaf tutuyoruz. Bunu şöyle yapabilir öğrencimiz. Eğer karşısında normalde çıkmaması lazım o tür soruların öğrencinin. Çıktıysa bile bizim 3 gün sınav bittikten sonra sorulara itiraz süreci var. 3 yasal iş günü. Bu bizim yönetmeliğimizde var. Sisteme girerek ya da çağrı merkezini arayarak böyle bir sorudan muaf olmak istediğini bildirirse mesela, biz ona hemen o kişinin özelinde muaf tutuyoruz. Orada çok sıkıntı olmuyor. Ama bu her soru için geçerli değil elbette. Bazı sorularımız için geçerli. Bu sorunu bu şekilde yanıtlamaya gayret edeyim.
Evet.
Açık öğretim tarafı.
Artık sizin erişilebilirlik size bıraktık. Bu da erişilebilirlik, tamam. Neler yaptığınızda geçelim. Ben aralarda sizi durdurabilirim ama.
Tamam. Biz erişilebilirlikle alakalı olarak biraz sonra detaya da gireceğim. Hem Yüksek Öğretim Kurulu'nun YÖK'ün hem de Aile Çalışma Bakanlığı'nın erişilebilirlik ödüllerine de başvurduk, ama onun tabii altını doldurmak gerekiyor. Ben şimdi biraz onlardan bahsedeceğim. Biz Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi olarak isimlendiriyoruz kendi sistemimizi. Çünkü Açık Öğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi olmak üzere açık öğretim yöntemiyle eğitim öğretim yapan 3 fakültemiz var bizim. Dolayısıyla biz 3 fakülte adına konuşuyoruz aslında şu an. Açık öğretim sistemi diyoruz. Evet. Duymuşsunuzdur hep. Evet. Herkes açık öğretim diyor ama açık öğretimin altında aslında bir sistem yatıyor.
Evet.
Ve biz bu sistemi öğrencilerimize yönelik olarak genelde 5 başlık altında toplamaya gayret ediyoruz. Bunlar eğitim öğretim, ikincisi sınav hizmetleri, sonra öğrenci destek hizmetleri, sonra sosyal kültürel faaliyetler, sonra da kariyer destek hizmetleri olarak isimlendirmeye gayret ediyoruz. Sınav hizmetlerinden bolca biraz önce bahsettik. Neler yaptığımızı, neler yapabildiğimizi. Diğer hizmetlere de sırası geldiğince değinmeye gayret edeceğim açıkçası. Olabildiğince erişilebilirliği nasıl artırmaya gayret ediyoruz. Hani bilmeyenler için, belki sen de bu sistemde olduğun için daha öncesinde biliyorsun. Bizim 81 ilimizde bürolarımız var ve bu bürolarımız öncelikli olarak sizlere hizmet veriyor. Yani özel gereksinimi olan bireyi oraya geldiği zaman bekleme lüksü yok, yani bizim öyle bir bekletme şeyimiz yok. Kalabalık bile olsa mutlaka öncelik sizlerindir, yani orada hiçbir şey yok, öyle bir şeyimiz yok, engelimiz yok. Biz bu anlamda bürolarımızın tamamını işte erişilebilirlik anlamda rampalarımız, asansör, eğer gerekiyorsa asansörlerimiz ve benzeri bu tadilatlarımızı da tamamladık. Bu anlamda da bürolarımız bizim aslında öğrenciyle buluştuğumuz yüzümüz bir anlamda. Buraların iyileştirme faaliyetlerinde erişilebilir bina anlamında güncelleştirmelerimizi yaptık. Hatta kendi aramızda tamamen erişilebilir bir eğitim sistemi olarak da ifade ettiğimizi söyleyebiliriz. Şimdi burada hemen değinmeli miyim, değinmemeli miyim? Hani sana da sorayım bu. Bizim erişilebilirlik kategorisinde aslında 4 temel öğeden bahsediyoruz biz. Yani açık öğretim sisteminin kazandırdığı şeylerden. Bunlardan bir tanesi açık öğretim, ya da şöyle söyleyeyim, bir tanesi Anadolu'nun e-kampüs sistemi. Bu öğrenme malzemelerine eriştiğiniz yer. Evet. İkincisi Akadema, ki bunu çoğu kimse pek bilmiyor. Bunu vurgulayalım bugün.
Üçüncüsü, ben de ilk defa duydum.
E-sertifika programları üçüncüsü.
Evet.
Ve dördüncüsünde bunu da biliyorsunuzdur, ikinci üniversite. İstersen sırayla gidelim. Çünkü erişilebilir eğitim felsefesiyle alakalı olarak buna çok önem verdiğimizi belirtmem gerekiyor. Örneğin Akadema pek bilinmiyor diye hissediyorum. Şimdi e-kampüs sistemi açık öğretim fakültesi öğrencilerimizin öğrenme içerikleri ve diğer öğrencilerle de hocalarıyla da etkileşim sağladıkları bir alan.
Evet.
E-kampüsü sadece kitabın PDF'inin yayınlandığı bir yer olarak düşünmek çok doğru değil ve çok çok yanlış. E-kampüs başlı başına bir öğrenme ortamı. Yani bunun da alt bileşenleri var. Bir öğrenme yönetim sistemi çalışıyor arka planda. Sonrasında öğrenme analitiklerini biz takip etmeye çalışıyoruz. Canlı ders platformlarımız var. Hocalarımız oradan canlı dersler yapıyorlar. Artı mobil uygulamayla da, Anadolu Mobil'le de uyumlu bir ortam Anadolu Üniversitesi'nin e-kampüs sistemi. E-kampüs sistemi içindeki içeriklere birazdan yine değineyim, hani dağılmasın diye söylüyorum. İkincisi biraz önce söylediğim Akadema. Akadema aslında tüm dünyada yayılan, bilirsiniz MOOC adıyla kitlesel çevrimiçi açık derslerin Anadolu Üniversitesi versiyonu olarak düşünebiliriz. Bu kitlesel açık çevrimiçi dersler, kitlesel çevrimiçi açık dersler ya da KÇAD olarak isimlendirilen aslında şeyden başlıyor. Açık eğitim kaynakları, Open Education Resource'dan gelen, sonrasında bu felsefenin devamı niteliğindeki kitlesel çevrimiçi açık derslere dayanıyor. MOOCs olarak da isimlendirilen, tüm dünyada özellikle büyük eğitim platformlarında bunlar çok yaygın. Anadolu Üniversitesi de burada 34 yıllık bu deneyimini tüm dünyayı açtı. Tabii eğitim dili Türkçe olmak durumunda şu anda. Sonrasında bunu artırmaya gayret edeceğiz. Toplam şimdilik 10 kategoride 121 tane ders açıldı mesela. Tamamen ücretsiz akademide. 120 yani cello eğitiminden tut gitar eğitimine kadar yani aklınıza gelecek çok ilginç eğitimler bu akademi platformunda ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Ve 2017'de mesela biz bu
hocam bu açık öğretim öğrencisi olmayanlar da mı yararlanabiliyor?
Herkes.
Yani ben de girsem tabii, şimdi yani öğrenciyim oradan yararlanabilirim.
Tabii Akadema platformuna girerseniz Akadema platformundan hemen faydalanmaya başlayabilirsiniz. Bunu ben çok önemsiyorum. Yani bu erişilebilirlik deyince hani sadece binalara fiziksel erişim olarak algılanan
bir değil,
yanlış
zaten.
Algı
biz
var.
Biz onu kastetmiyoruz hocam bu da merak
evet,
etmeyin.
Evet biz onu kastetmiyoruz. Bu çok doğru. Hani siz işin uzmanı olduğunuz için biz de hasbelkader sizin kadar olması da işin bir tarafında aman şunlara da dikkat edelim dediğimiz için konuşuyoruz ama bazı böyle medyada, haberlerde ve benzeri maalesef sadece buna vurgu yapılıyor. Bu çok doğru.
Rampa ve asansöre erişilebilirlik sanıyorlar hocam
evet,
sadece maalesef.
Evet maalesef böyle bir algı var. Dolayısıyla hani oradaki bizim düşüncemiz eğitime erişilebilirliği arttırmak. Bu anlamda akademi gerçekten çok çok önemli. Düşünün 2017 yılında 47-48 bin öğrencisi vardı. 2018'de artı 15 bin sonra bir 10 bin. Her yıl böyle 10-15 bin öğrencisi artarak devam ediyor. Akademi bizim için önemli. Bir de e-sertifika programlarımız var. E-sertifika biraz daha ne diyelim böyle sertifikaya dayalı böyle iş kurma düşünceniz varsa, hobiniz varsa, kendi ya da kişisel gelişim anlamında bir şeye heves ediyorsanız bu tür sizin öğrenme arzunuzu pekiştirecek, öğrenmeye yaşam boyu öğrenme felsefesini vurgulayacak. Şimdi benim önümdeki sayı 121, bu daha da artmış olabilir şu anda. Düşünün 121 tane farklı sertifika programına katılarak yani web tasarımından muhasebeye, fotoğrafçılık, kameramanlıktan aşçılığa kadar çok farklı şeyler öğrenebilirsiniz. e-sertifika.anadolu editörü buraya bir ziyaret edip girmelerini öneririm.
Hocam akademinin de seni
akademiyanın web sayfası nedir hocam? Nasıl girebiliyorum?
Onu da verebilir misiniz? Evet.
Akademia.com.tr mi nedir? Nasıl yazılıyor yani?
Akadema.
Akadema.com.tr mi hocam adresi? Yani ne öyle bir giriliyor yani?
Bizim
ya da Anadolu Edu.tr mi?
Edu.tr'dir bizim. Evet, Anadolu Edu.tr olarak düşünün.
Akadema.anadolu.edu.tr mi hocam?
Evet, Akadema Anadolu Edu.tr şu anda sizi yeni sayfasına yönlendirecek. Açık.anadolu.edu.tr yani bizim açık platformumuz, açık öğrenme platformumuza yönlendirecek. Açık.anadolu.edu.tr'den de giriş yapabilirsiniz. Ama platformun aslında akademi olarak zaten orada şeyleri görürsünüz, kategorileri. Hazır yeri gelmişken bizim bu açık öğrenme platformumuz açık.anadolu.edu.tr'de birincisi akademi, sonra ana bilgi, ana dil, açık TV, açık kütüphane gibi farklı alt kategorilerimiz de var. Mesela buralara da dinleyenlerimiz bir göz atabilirler. Akademide bizim tamamen ücretsiz içeriklerimiz var. Açık kütüphanemizde mesela hatırlarsınız açık öğretimin TV4'te yayınlanmış olan bazı TV programları vardı, dersleri vardı. O açık kütüphanede bunların bir kısmına tamamen ücretsiz erişebilirsiniz. Üye olmak kaydıyla tabii bir üyelik gerekiyor sisteme. Çok güzel içerikler var mesela. Nadir kitaplar var, Türk klasikleri var. Açık kütüphanede bizim yerel gazetelerimizden içerikler var. Ücretsiz veri tabanları var. Ya bunların tamamı yani hani derler ya öğrenmek isteyene her kapı açık. İnanılmaz derecede içeriğimiz var bu anlamda. Açık.anadolu.edu.tr'den biraz önce bahsetmiş olduğum bu akademinin olduğu bölüme gelerek alt kırılımlara da bakabilirler. Orada çok fazla tamamen açık ve ücretsiz öğrenme malzemesi var.
Şu an Akademi'nin sayfasındayım hocam. Yani bakıyorum. Dediğim gibi açik.anadolu.edu.tr'ye evet. Gidince direkt çıkıyor. Evet. Ama biraz var. Erişilebilirlik sıkıntıları var sayfada. Etiketsiz düğmeler var hocam. İstersen
bir ara.
Orada da çalışabiliriz.
Doğrudur. Onların işte dediğim gibi mesela bizim ana sayfamızdan biraz farklı bir tasarım yapılmış. O tür şeylerde işte bizim geri dönüşleriniz bizim için önemli oluyor. Mutlaka bunların da güncellemeleri gerekiyor ve bunları
bir hocam mesela işte, sosyal bilimler, sağlık, spor, şu an görüyorum kişisel gelişim, hukuk, hı-hı, bayağı bir alan farklı, evet, farklı çok güzel sanatlar, fen ve teknoloji, eğitim bayağı gidiyor yani, böyle dil ile bayağı güzel eğitimler görüyorum ben şu anda.
Evet, evet, çok çok.
Mobil uygulaması da var mı hocam? Sadece web sayfası üzerinden mi çalışıyor?
Akademi'nin şu anda mobil uygulaması yok. Web sayfasından çalışıyor. Üniversitenin mobil uygulaması var. Oradan giriş yine buralara da yapılabilir. Hı hı. Ben şimdi son olarak e-kampüs tarafına değineyim.
Evet, en çok zaten hocam orada biraz materyaller özellikle bizim orada evet, soracağım sorular var.
Materyaller üzerinden daha çok hani
soru. Çünkü açık öğretimde açıkçası yani bizim karşılaştığımız öğrenciler biz GTM olarak da çok fazla materyal üretmek zorunda kalıyoruz. Çünkü bazı materyaller PDF'i var ama şey ona geleceğim.
Tabii.
Ama şey boyutu en çok sıkıntı sınavlar ve materyal oluyor. Yani bu ikisi konusu çok fazla önemli. Hani geri kalan da var ama çünkü doğru materyale erişirse kişi o bir de ki tek ders kitabı değil ama materyal özellikle sınava hazırlık, sorular gibi şeyler falan da özetler, kitap özetleri vesaire birçok materyal var. Bu konuda bize çok fazla şey geliyor hocam. Hem GTM olarak engel seçim.
Evet. Bizim e-kampüs platformumuz gerçekten öğrenci dostu bir platform. Yani başka hiçbir ek kaynağı ya da farklı bir diyette yönelmeden tamamen burası sizin hem öğrenmeniz için yeterli hem de sınavlarınız için gerçekten yeterli. Öncelikli olarak kitap. Kitap bizim için elzemdir. Yani birincil kaynaktır. Kitap bizim temel öğrenme malzemesi olarak isimlendirilir sistemimizde.
Evet.
Kitabımızın PDF içeriği orada ilk malzeme olarak durur her zaman için. E-kampüs sisteminde. Bizim bir de e-kitap dediğimiz Mobi, EPUB, HTML5 gibi farklı formatlarda ya da farklı kitap, dijital kitap okuyucuların da desteklediği formatlarda e-kitap biçimlerimiz var. Mesela bazı şu anda o sayıları artırmaya gayret ediyoruz. İşte EPUB'a çeviriyoruz. Siz bir EPUB Reader'la bunu çok rahat okuyabilirsiniz.
Evet.
Tabletinize indirip Mobi formatında okuyabilirsiniz gibi. Son olarak tabii HTML5 formatı da yine bunu destekliyor.
PDF olarak da var mı hocam?
Tabii bak ne diyorum. PDF elzem. Olmazsa olmaz.
Bir PDF ama diğer formatlar.
Bir PDF. Tabii PDF olmazsa olmaz. PDF mutlaka orada var. Hem kitabın PDF'i Engin hem de ünitelerin ayrı ayrı PDF'leri.
Yani tüm bir kitap PDF'i de var, her ünitenin ayrı ayrı PDF'i de var.
Tabii. Her ünitenin ayrı ayrı PDF'leri bölünmüş halde de var. Kitabın tüm PDF'i de var.
O çok güzel bir şey oluyor hocam. Şu açıdan güzel sonra, oluyor.
Pardon Adem.
Mesela sınava çalışıyorsunuz. İlk böyle ara sınavda diyor ki 4. üniteye kadar diyor. Kitabın tamamını alıp o 4 üniteye o kitapla çalışmak sıkıntı olabilir belki bir görme engeli için. Hani ama ünite olduğu için bunu ben mesela Voice Scissor diye bir tane şey programım var. Pardon. Voice Stream Scissor diye bu programa indiriyorum PDF'leri ünite öyle çalışıyorum. Çok sağlıklı oluyor bence.
Hı-hı. Doğru. Sonra ünite özetlerimiz var. Ünite özetleri evet. De öğrencilere biraz daha hani bu ünitede nereden bahsedildi bir hatırlanma aslında yani
evet.
Biz şöyle bir öğrenme yöntemi izlemelerini öneriyoruz öğrencilerimize. Önce kitabı okuyun yani kitabın PDF'ini ya da asılı halini, üniteyi bir okuyun. Sonra hatırlamak için özetlere bakın. Sonra alıştırma çözün. Kitabın arkasındaki alıştırmaları çözün. Sonra deneme sınavı çözün. Yani pekiştireç olarak devam edin. Tersinden başladığınız zaman o öğrenmeyi çok yakalayamayabiliyorsunuz.
Maalesef çoğu insan sadece özetleri okuyor hocam, ben size söyleyeyim.
Evet.
ben birkaç sınavda öyle yaptım.
Dedim ya hani.
Tabii canım, doğru yöntem o değil de yani.
Amaç,
evet.
Evet, buradaki amaç hani sınav geçme kaygısı mı yoksa öğrenme mi?
Evet.
Burada gerçekten o kitapların içerikleri uzmanlarca yazıldığı için gerçekten faydalı bilgiler var. Bu ünite özetleri de biraz daha hani konu başlıklarını listelemek adında, bak bunlardan bahsedilmiş demek için, bir nevi göz atmak için. Sonra sorularla öğrenelim şeylerimiz var, PDF'lerimiz bizim. Biraz daha bilgimizi pekiştirmek için. Yine alıştırmalar var. Deneme sınavları var. Çıkmış sınav soruları ki çok rağbet görüyor malum.
Evet.
Bunları farklı yılların farklı şeylerinde, dönemlerinde indirebiliyorsunuz. İnfografik olarak isimlendirdiğimiz daha görselleştirici işte metinler biraz bazen kalabalık olabiliyor. Bunu böyle nasıl diyelim, akış diyagramları şeklinde görselleştirmeye yarayan şeyler. Sizlerin özellikle özel gereksinimli bireylerin de sormuş olduğu seslendirme kitaplar, işitsel materyaller olarak da isimlendiriyoruz. Biz hem MP3 formatında bunları seslendirmeye ya da ne diyelim uzmanlarca okutmasını sağlamaya çalışıyoruz. Diğer taraftan DAISY formatında da bunları MP3 formatıyla bir arada şey yapıyoruz. Yani artırmaya gayret ediyoruz aslında.
Hocam bu orada formatı. Aslında bizim sorularımız var.
Özet kitapların da ses... Buyur.
Ya özellikle seslendirme noktasında bir, mesela kitapların kaçta kaçı seslendirilmiş durumda, bunu merak ediyor bazı okuyucularımız sesle. Bir bunu sorayım. İkincisi de bilgisayar sesiyle de seslendirme yapıyorsun ama bunların hızları ve vesairelerinde birazcık şeyler var. Bazı sıkıntılar var. Bununla ilgili kimlerle çalışıyorsunuz onu merak ettim.
Şimdi biz genelde insan sesi diyorsanız engin, orada daha çok konservatuvar ya da ses eğitimi almış, işte diksiyonu düzgün olmasına gayret ettiği arkadaşlarla.
Yok, onlar değil hocam. Bir de bilgisayarla ekrana yani sentetik sesle seslendirilenler var. Onu bahsettim.
Orada da yine bilgisayar neydi? Öğrenme teknolojisi Ar-Ge birimi bu işi koordine ediyor açıkçası. Hani diğer taraf, diğer dekan yardımcılığı. Orada dönemsel olarak da değişiyor. Doğrudan hani ben şu kişiyle ya da şu
kim derken hani o birimle aslında biz bir görüşme şansımız olsa bazı fikirler verebiliriz diye
söylüyorum. Tabii. O noktada hani benim telefonum da var zaten. Zaten siz bizim çalıştayımıza da gelmiştiniz. O ilk yaptığımız çalıştay, sonra bir iki defa daha yaptık ama sonra pandemiden sonra nasip olmadı. Biz çalıştaylar da, bu engelli çalıştayların da çok önemsiyoruz. Hem alandan sizleri dinlemek adına hem de bizim görmediğimiz yerleri bize söyleyin diye. O noktada hani yüzde de diyecek olursan onu şu anda net söyleyemiyorum. Çünkü kitaplarımız belli zamanlarda değişiyor.
Değişiyor.
Güncelleniyor. Güncellenince şimdi bir kitap değiştiği an yardımcı materyaller de değişmek zorunda kalıyor. Bu ne demek? Dersin ünite özeti, işte çıkmış sınav soruları ya da ne bileyim
her şey,
sesli kitabı, her şeyin tekrar değişmesi gerekiyor. Bu nedenle aslında bu biraz yaşayan bir organizma gibi anlık değişebiliyor. O nedenle eksik olan her dersimizin öncelikli olarak öğrenci sayısı çok olan derslerden başlamak koşuluyla bir sıralamaya sokuyoruz Engin. Ve böyle devam ediyor.
Şimdi hocam burada şöyle bir sıkıntımız
şimdi
var.
Hep sesten gittik. Bir de ünite videoları var mesela.
Evet.
Buyur.
Ya şunu da hani ses çünkü önemli. Bazı derslerin daha önemli. Örneğin biraz oraya gelmek istiyorum. Şimdi bazı derslerde gerçekten elektronik formatının olması yeterli. Seslendirmesi bence gerek de yok yani. Birçok özellikle sosyal derslerden bahsediyorum ama iş, matematik, fen dersleri, dil dersleri, Arapça gibi başka dillerde olunca bunların mecburen seslendirilmeye ihtiyacı oluyor. Yani çünkü bilgisayarda onlar yeterince okunamayabiliyor. Özellikle matematik ve sayısal derslerden bahsediyorum. Bu istatistik olabilir, benzeri şeyler. Bunlarla ilgili ekstra bir çalışma yapıp yapmadığınızı merak ediyorum. Çünkü bu standart elektronik formatlarla okunması da mümkün. Aslında bunun da farkında mısınız bilmiyorum. Mesela matematiğin ekran okuyucularla okunabilmesi için matemel denen bir formatta üretilmesi gerekiyor gibi. Bu tür şeylerle ilgili bilginiz ya da yaptığınız şeyler var mıyı merak ettim.
Ben o noktalarda bir çalışma yapıldığını biliyorum ama hangi seviyeye geldi dersen onu araştırmam lazım açıkçası. Çünkü kolay şeyler değil malum, sen de biliyorsun. Hem işin sizin tarafınızdaki bir uzmanlığı hem de bu tarafta teknik uzmanlığı bir arada konuşturmak gerekiyor. Matematik apayrı bir dil zaten. Orada biz şöyle çalışmalar da yapılmıştı. İşte Braille alfabesinde matematik kitabının belli üniteleri kabartma yazıyla yazılarak test edildi açıkçası. Ama bu baktığınız zaman hem sayfa sayısını inanılmaz derecede artırıyor. Sanki öğrenmek kolaylaştırmak yerine güçleştiriyormuş gibi bir durum da oluşabiliyor. Yani bu tür biraz Ar-Ge faaliyetleri gibi oluyor bu tür çalışmalar. O nedenle biraz da fayda var. Hani evet, çalışalım, bunun araştırmasını yapalım ama gerçekten hizmete değer mi yapmış olduğumuz, yani öğrenci bunu gerçekten kendine faydalı bulur mu, bulmaz mı, bunu da araştırmasını yapmamız gerekiyor açıkçası. Burada da sizin önerileriniz öne çıkıyor. Videolara gelecektim şimdi. Evet, onu anlattığım videolarımız var ki video dediğimiz zaman çok farklı video türlerimiz var bizim. Hem konu anlattığım videolarımız var, hem yakın plan videolarımız var.
Evet.
Canlı dersler zaten hocalarımızın anlattığı dersler. Biraz etkileşim katmış olduğumuz, hani monotonluktan çıkarıp biraz animasyonlarla da desteklediğimiz etkileşimli videolarımız gibi şeylerimiz var. Ben şeyi de bir özetlemek adına, hani kampüs sisteminden bahsettik, akademiden bahsettik, sertifikadan bahsettik. Son olarak ikinci üniversiteden bahsedip son bir toparlama anlamında sınav sistemimizde neler yaptığımıza değineceğim.
Çok güzel. Ben toparlama öncesi şey de sorayım. Bu videolar dediğiniz için soruyorum. Videolarda
hızlı geçmeyelim orayı.
Videolarda sesli betimleme tarzı, sesli betimleme altyazı ya da işaret dili tarzı seçenekleriniz var mı videoların içine koyduğunuz diye merak ettim.
İşaret dili seçeneklerini artırmaya çalışıyoruz ama şu an için altyazı daha önde açıkçası Engin. Altyazıda uygulanabilmesi daha hızlı oluyor diyelim. Altyazılı videolarımızın sayısını arttırmaya gayret ediyoruz. Birinci çalışmamız o şekilde videolarda. Video sayısı arttıkça altyazılı şey de artacak, videolarımız da artacak. İşaret diliyle alakalı da her videoda olmasa da öne çıkan bazı videolarda alt işaret dili uzmanının da konuşması ya da alt aşağıda gözükmesiyle alakalı çalışmalar yapılıyor. İkinci üniversiteye değinilmek.
Sesli betimleme yok mu hocam? Onu da sormuştum ama.
Sesli betimlemeye emin değilim ben. Şimdi
bazı videolarda gerekebilir muhtemelen.
Evet.
Neyse, bunu da ben kulağınıza hani ben bunu belirteyim. Hani aklınızda olsun, sonrasında yine konuşuruz. Bu da bazı videolarda gerekebilir.
Şimdi, içerik üretiminden değindiğimiz için o taraf sormam lazım açıkçası. Hangi aşamada olduğumuzu mutlaka yapılmış vardır ama yayınlanmış, denenmiş kaç tanedir sayısal anlamda, bunları biraz not almam gerekiyor açıkçası. Ne diyordum? İkinci üniversite.
Evet.
Bizim ikinci üniversite oldukça rağbet gören tüm üniversite okuyan ya da herhangi bir üniversiteden mezun olan tüm öğrenciler için sınavsız bir yüksek öğretime giriş kapısı aslında. Burada da bizi özel gereksinimli öğrencilerimiz çok fazla tercih ediyor. Bu bizim için güzel bir gelişme. Herhangi bir yüksek öğretimde okuyan kişi ikinci bir eğitim almak adına açık öğretimi seçiyor ya da mezun olan bir kişi. Bu anlamda ikinci üniversite nokta Anadolu Editör'den buradaki bölümlere, programlara bakıp bilgi alabilirler. Bunlar tarihleri ne zaman başlıyor diye soracak olan olursa da genelde Eylül ayı gibi başlıyoruz. Neden? Çünkü işte Ağustos'ta yaz okulu kayıtlarımız ve benzeri şeyler bitiyor. Sonrasında da Eylül döneminde de bu kayıtlarımız, hatta Ağustos'un sonu Eylül gibi de ikinci üniversite kayıtlarımız başlıyor. Şimdi erişilebilirlikle alakalı olarak hani sınavlar hep uygulanıyor ama sınavlarla alakalı da neler yaptığımızı biraz vurgulamak adına hem bir özet anlamda, eğer tabii yüz yüze için konuşuyorum bazılarını burada Engin, tekerlekli sandalye, akülü araba gibi kullanan ve bunları beyan eden öğrencilerimizin biz sınav organizasyonlarını buna göre binaların sınav giriş katında yapmaya gayret ediyoruz. Bunun için öğrenci destek birimimiz çalışıyor. Her öğrencimizin bilgi işlem tarafında bu atamalarını, bu salonlara yapmalarını sağlıyor. Görme yetersizliği olduğunu belirten öğrencilerimiz okuyucu ya da işaretçi destek almak isterlerse, biraz önce konuştuk, bunlara okuyucu işaretçi destek sunuyoruz. Artı eğer optik formda görme sıkıntısı yaşayan öğrencilerimiz varsa büyük puntolu sınav evrakı basılı isterler ise bunun basımını da yaparak gönderiyoruz. Bizim biliyorsunuz yüz yüze sınavlarımız yapılırken sınav merkezini tercih etmeniz gerekiyor. İşte Ankara'da gideceğim, İstanbul'da gideceğim. Ki bu tercihinize göre biz salonları atamalarını yapıyoruz. Burada eğer sınav tercih zamanını geçirdiyseniz ve engel durumunun sonradan ortaya çıktıysa bunu bize bildirirseniz de yine sınav atamanızı buna göre yapıyoruz. İşte farklı engel türlerimiz olabiliyor. İşte gelişimsel bozukluk olsun, Down sendromlu olsun, epilepsi olsun ve benzeri. Yani böyle raporu olan öğrencilerimiz de bize başvururlarsa ayrı salona geçme, ayrı salonda sınava girme taleplerini de açıkçası karşılıyoruz. Yine işte Down sendromlu olsun, otizmli olsun ya da bir ameliyattan çıkmış ama enfeksiyon kapma riski bulunan durumda olan öğrencilerimiz de olursa bunları da steril olsun diye tek kişilik salonlarda sınava açıkçası alabiliyoruz. Bu noktada elimizden gelen her türlü gayreti sağlamaya gayret ediyoruz. Sonra eğer hani dedim ya bir sınav engel grubu, bir kayıt engel grubu diye. Sınavdan öncesinde örneğin Allah korusun bir kaza geçirdi, herhangi bir ortopedik rahatsızlık oldu, ayağı kırıldı. Bu tür öğrencilerimiz sınavın son gününe kadar dahi bize haber verseler açıkçası biz onları uygun yerlerde sınav alıyoruz. O noktada hiçbir şekilde
evet, ben yavaş.
Bunu zaten söyledim. Evet, bir de son olarak şeyden bahsedeyim. Madem bu kadar erişilebiliriz, erişilebilir ödüllerine de başvurduk biz. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2020 erişilebilirlik ödüllerine başvurmuştuk. Artı bir de Yükseköğretim Kurulu'nun 2020-21 Engels Üniversite ödüllerine başvurduk. Malum burada da çok farklı alt kategoriler var. Örneğin bakanlığın, Aile Çalışma Bakanlığı'nın yaklaşık 9 alt başlığı vardı. Erişilebilir dijital uygulamalar ve erişilebilir üniversiteler kategorilerine başvurduk. Erişilebilir dijital uygulamalar kategorisinde ikinci olduk. Engelsiz AOF.anadolu.edu web sayfamız var. Onu da yeri gelmişken söyleyelim. Engelsiz AOF bizim açık öğretim öğrencilerimize has oluşturduğumuz bir web sayfası. Bu anlamda bu kategoride ödül almış olduk. YÖK'ün de hem Engels Üniversite ödüllerinde 3 bayrak veriyor. Belki duymuşsunuzdur. Turuncu, hani mekanda erişilebilir, turuncu, eğitimde erişilebilir, yeşil, sosyal kültürel faaliyetlerde mavi bayrak gibi böyle bayraklar veriyor mesela. Burada da açıkçası Anadolu Üniversitesi yine açık öğretim sistemi yeşil bayrak alarak hem açık öğretim hem zaten işletme fakültesi bu ödüle de layık görüldü. Bu anlamda eğitimle erişilebilirliğimiz de YÖK tarafından da kanıtlanmış oldu diyebilirim. Eminim daha çok konuşacak şey
tabii var. Çok var hocam ama hani genel olarak toparladık.
Tutmamak gerekiyor.
Ben sadece
sizin de soracağınız olursa onları da toparlamaya gerek.
Ben yani şu noktayla ilerleyelim diye düşündüm. Zaten sorularımı aralarda da sormaya çalıştım. Özellikle bu materyal erişilebilirliği noktasında ki işbirliklerinin ne aşamada, yani diyorum ya, özellikle bu tür daha spesifik, diyelim ki Osmanlıca. Anlatabiliyor muyum? Diyelim ki Arapça ya da müzik ile ilgili ya da dille ilgili gibi elektronik ortama taşınması kolay olmayan ya da hani öyle koyduğunuz anda okuyamadığımız materyallerin erişilebilirliği ile ilgili neler veya bununla ilgili çalışmaların ne aşamada olduğunu ben özellikle çok merak ediyorum. Diğerlerini bildiğimiz şeyler aslında ya. Hoca gittik. Bir dakika. Hocamız bir koptu. Hocam geri geldiniz mi? Bir koptunuz sanki.
Sesim geliyor mu?
Aynı. Geliyor hocam. Bir geldik geldiniz ama kısa bir, çok kısa bir süre. Ne duydunuz en son hocam?
Evet. Valla Osmanlıca diyordun.
Yani bu Osmanlıca, Arapça, istatistik, fizik, kimya, biyoloji, İngilizce gibi veya da matematik en önemlisi. Bu tür derslerdeki yani bu materyallerin erişilebilirliğinin sağlanması bir tarih ya da Türkçe kitabından biraz daha fazla, yani ya farklı şeyler gerekiyor, farklı bilinçler gerektiren süreçler olduğu için bu alanlarda ne yapıldığını ve ne gibi çıktılarınızın olduğunu biz aslında merak ediyoruz bir taraftan. Bir de açık öğretime mesela şu an çalışacak olan, sınavına girecek olan kişiler tüm materyallerin bu elektronik ortamlarında istisnasız elde edebiliyorlar mı, onu da bir teyit edelim.
Tabii. Öncelikle ikinci sorundan başlayayım. Şu anda açık öğretim sisteminde olan öğrencilerimiz e-kampüs sistemine girmeleri gerekiyor. Engin. Yani ben de burada bir hatırlatma yapayım açıkçası. Şimdi açık öğretim sisteminde okuyan her öğrencimizin istediğimiz şey e-kampüs sistemine mutlaka giriş yapmaları. E-kampüs sistemi onların öğrenme ortamı. Başka ortamlar da var. Sosyal medya mecraları da var. Birçok garip yerler de olabiliyor. Yani gerçekten öğrenme istiyorsanız, eğer kaynağından doğru yerden öğrenme istiyorsanız, eğer yapacağınız şey açıkçası şeyden öğrenmeye yapmak.
E-kampüs sistemi. Burada kalan bir sistemi. Kullanıcı adı şifreleri var her öğrencinin, değil mi hocam? Yani öyle bir
yeri. Tabii. Kullanıcı adı şifreyi unutabilirsiniz ama bizim E-Devlet şifresiyle de giriş otomasyonumuz entegre. E-Devlet şifrenizle de sisteme giriş
sağlıyoruz. Kullanıcı adı genelde hocam TC kimlik nasıl oluyor?
TC, yani bir öğrenci numaranı bilmek zorunda değilsin. Eğer E-Devlet bilgilerini biliyorsan onunla da girebilirsin. Seni zaten sistem tanıyor yani.
Tabii. Orada o noktada hiç sorun yok yani. Bizim o entegrasyonumuz da var. Çünkü öğrencilerimiz şeyi unutabiliyorlar, şifrelerini unutabiliyorlar. Olabilir, insanlık halidir. Tekrar şifre de alabilirler ama E-Devlet şifresini pek kimse unutmuyor. Daha sık kullandığını düşünüyorum açıkçası. O anlamda oraya da giriş yapabilirler e-kampüs sistemine. Sadece e-kampüs sistemi değil bu arada. Tüm öğrenci otomasyonlarına E-Devlet şifreleriyle giriş yapabilirler bu arada. Onu da hatırlatalım. Dolayısıyla hani şifremi unuttum, işte sınav sonuçlarımı niye göremiyorum, bana bir şifre verin demeye hiç gerek yok eskisi gibi. Bütün otomasyonlar yapıyoruz E-Devlet şifresiyle. Lütfen öğrenci sistemine girsinler. Burada da iletişim bilgilerini lütfen güncellesinler. Mesela cep telefon numaranızı değiştirmiş olabilirsiniz. Biz size SMS atıyoruz. SMS'lerle bilgilendirme yapıyoruz. Özellikle dezavantajlı gruptaki öğrencilerimiz için bu çok çok önemli. Buralara bu bilgilendirmeleri hakikaten SMS'le çok etkin yapıyoruz. Bu anlamda cep telefonlarının güncel olmasını arzuluyoruz. E-kampüs sistemine girmelerini bekliyoruz. Eğer sıkışma yaşarlarsa, yani gerçekten çözüm bulamazlarsa, gerçi pandemi olduğu için bürolara yönlendirmek çok doğru olmuyor. Ama hani bürolarımıza da gidebilirler. Ancak 0850 246 10 numaralı bizim iletişim hattımız var Engin. Orayı da arayabilirler.
0850 246 10 değil mi hocam? Tekrar ettim.
10 evet. Evet. 0850-246-10. Ayrıca Ağustos Destek diye bir web sayfamız var Engin. O sen bilirsin, bu ticket sistemler vardır. Yani sisteme siz sorunuzu yazarsınız. Sorunuzun ne aşamada olduğunu bilirsiniz ve benzeri. Ağustos Destek.anadolu.edu.tr sistemi var. Burası binlerce sorunun olduğu, binlerce cevabın olduğu, aradığınız her türlü soruya, daha önce sorulmuş sorulara yanıt bulabileceğiniz, işte harf notların nasıl hesaplandığına, staj bitiş formlarını nasıl yükleyeceğim sisteme diyeceğiniz, her öğrencinin kendine has bulabileceği alt kategoriler, yatay geçiş, dikey geçiş, kayıt süreçleri, yurt içi programlar, yurt dışı programlar, laboratuvar uygulamaları, yani staj, büro hizmetleri gibi alt kategorileri olan birçok program var. Bu kategorilerde sorularını sorabilirler. Ağustos Destek.anadolu.edu.tr'den. Son sorum da senin şeydi, bu tür spesifik derslerle alakalı olarak hani ne tür çalışmalar yapılabilir? Evet, biz bunu önemsiyoruz. Hatta Osmanlıca bizim için bir kritik bir ders, senin biraz önce söylediğin, ya da ne diyelim, Arapça. Şimdi bu tür programlar aslında gerçekten özel ilgi gerekiyor Engin. Şöyle söyleyeyim, biz açık öğretim sisteminde eş değer ders uygulamasını hayata geçirmeye çalıştık. Yani yerine ders. Ve bununla alakalı olarak da bir esas uygulama esası hayata geçirdik. Bu uygulama esasına göre mesela şu an yabancı dil, İngilizce dersine zorlanan öğrenciler eşdeğer ders talep ederlerse etkili iletişim becerileriydi, yanlış hatırlamıyorsam şu anda aklımda öyle, dersi eşdeğer ders olarak saydırdık. Yani bu tür, hani bir dersi tamamen yok etmek değil de o dersi idame ettirecek bölümün, programın öğrenme çıktılarına da hitap edebilecek şeyleri yapmaya gayret ediyoruz.
Ama hocam açıkçası, mesela adam ilahiyat okuyorsa Arapçayı İlahiyat okuyorsa Arapçanın yerine eşdeğer ders koyamazsınız ki. Yani onu, o tür durumlar da var yani bazen.
Bir de şöyle bir durum da var. Hani bazı alınan kararlar üniversite üst üniversitenin üzerinde, yani yüksek öğretim kurulunun almış olması gereken kurul kararlar da oluyor. Hani bazı eğitim öğretim çerçeve planlarını daha üst dönemlerde belirleniyor. Biz ona istinaden kendi alt çerçeve derslerimizi, programlarımızı oluşturuyoruz. Bir nevi hani bir olur alınıyor bazı programlar için. O noktada biraz daha ben şahsi anlamda yüksek öğretim kurulu ya da yüksek öğretim üst düzeylerinde, bakanlıklar düzeyinde bu tür ARGE'lerin, araştırma faaliyetlerin yapılmasını önemsiyorum ya da öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Biz burada ne yapabiliriz? Biz de burada case study'ler verebiliriz. Bakın şöyle durumlarda biz bunlarla karşılaştık diyebiliriz. Çünkü biz işin, ne dedik biraz önce, erişilebilir eğitim tarafında olabildiğince vurgu yapmaya gayret ediyoruz. Bu bizim için oldukça önemli. Bunların yani istatistik dediğin mesela sen, güzel bir şey, güzel öneri. Ve şunu bilmek gerekiyor. Ben istatistikçi değilim. Özel eğitimci de değilim. Ama işin uzaktan eğitim yöneticisiyim. Birincisi, bir istatistikçinin sahada olması. İki, özel eğitimcinin özel eğitim alanında uzmanın sahada olması. Üçüncüsü, zaten yani paydaş olarak öğrencinin sizin sahada olmanız, altı yöneticiler olarak bizim. Yani o üçlü sacaya derler, aslında öğrenciyi de dahil edip o dörtlü sacayanın oturtularak bunlara çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum en günden.
Evet hocam. Hocam çok güzel bir doyumsuz bir sohbetti gerçekten. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Çok güzel anlattınız ve sabırla her sorumuza elinizden geldiğince yanıtlayabildiğiniz ölçüde, sizin de bildiğiniz ölçülerde yanıtladınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
Engin, valla şu pandemi kalksın, inşallah en yakın zamanda yapacağımız çalışmalarda seni tekrar görmek isterim. Pandemiyle. İnşallah Eskişehir'de yine beraber oluruz.
Eskişehir çok güzel bir yerde hocam. Yani oraya her zaman her türlü vesileyi değerlendirip gelirim. Çok özledim.
Ben de bir açık öğretim okuyan olarak gelebilirim hocam ya.
Bekleriz inşallah sizi misafir etmek bizim için olur. Ben açıkçası şöyle bitirelim. Öncelikle sağlık, sıhhat her şeyin başı. Bu pandemi dönemi gerçekten her türlü bildiğimiz şeyi alt üst etti. O anlamda artık inşallah Eylül ayında bu salgının da biteceğini düşünerek daha sağlıklı günler umut edelim. Normalleşelim. Onun dışında hani sağlığımız yerinde olduktan sonra çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Ben hep öyle düşünüyorum. Ortaklaşa akılla çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Biz bizeyiz. Biz buradayız. Bize bir telefon kadar, bir mail kadar uzaksınız. Hızlıca sizlere elimizden geldiğince her türlü desteği vermeye hazırız. Bunun için buradayım ben. Sizlerin soruları olursa, önerileriniz olursa her zaman bunları dinlemeye de razıyız. Çünkü son kullanıcı, son öneri yapacak uzman sizsiniz. Bu anlamda inşallah güzel şeyler yaparız. Ben sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizi ağırladınız.
Hocam siz de buraya kadar yani sizsiniz. Zamanınızı çok ayırmanız, çok. Bir buçuk saat burada olmanız ve özellikle bunu anlatmak istemeniz bu da bizim için çok değerliydi. Çok teşekkür ediyoruz. Buradan başlıyor. Bu ne kadar kitlenin görüşlerine değer verdiğinizi de gösteriyor yani bizim açımızdan.
Elbette, elbette. O yüzden siz bizim için önemlisiniz yani. Biz hiçbir şekilde bunu göz ardı edemeyiz. Her zaman destek sunmaya da hazırız yani.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bunu hissettik yani. Her şey tabii ki mükemmel olmayacaktır. Hiçbir kesinlikle zaman öyle olmaz ama önemli olan niyettir diye inanırım ben.
Aynen.
Samimi, ya bu da ben sizin hani kişisel olarak hani sizle samimiyetiniz bize geçti değil mi Adem hocam?
Aynen öyle.
Evden geldiği aynen kadar hani iyi niyetli olarak bu işte evet. Yani gerçekten bir gün bir sorun yaşadığımızda size ulaştığında bu sorunu çözmek için elinizden gelen yapacağımızı.
Karşımızda bir muhatap olduğunu bilebilmek çok güzel.
Hani yapmacık bir şey hissetmedik evet hocam. Hani ben onu söyleyebilirim. Onu hissetsek evet de zaten belirtiyor. Çünkü öyle çok yapan var. Sırf hani bir şey o iş olsun diye yapan çok insanları gördüğümüz için. Ben çok teşekkür ediyorum sizin samimiyetinize. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve inşallah daha güzel ortamlarda, daha iyi vesilelerle yine karşılaşmak dileği. Ve şunu da tekrar hatırlatayım hocam. Ne zaman yeni bir şeyler duyurmak istersiniz falan. Mikrofonlarım size sonuna kadar tamam açık.
Evet.
Her zaman çat kapı gelebilirsiniz. Yani.
Aynen öyle. Hocam gelemeseniz bile o şeyi bize yazmanız yeterli duyuyor.
Biz de duyururuz hocam. Duymak Eren şöyle bir şey oldu tamam şuna yaptık diye biz onları da mutlaka tamam ara ara duymaktan evet mutluluk duyarız hocam.
O da güzel. Tamam ben size mutlaka iletişime geçiririm. Mesela bu almış olduğumuz ödülleri biz mesela basına çıkıyoruz ama esas öncelikle size bildirmemiz gerektiğini ben şimdi daha iyi anladım. Bunlar çok çok önemli. Evet. Bu da bizim notumuz olsun. Yeni gelişmelerimizde inşallah sizlerle ilk duyurular sizler üzerinden yaparız. İnşallah en kısa zamanda yine görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum.
Görüşmek üzere hocam. Hocam. Kendine çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.
Sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz hocam. Çok sağ olun. Evet Engin Hocam bir müzik arası verelim mi? Nedir?
Evet hocam bir ara verelim.
Aynen.
Muhammed Hocamıza çok teşekkür ettik gerçekten. Her sorumuzu yeterince yanıtlı alabildik mi? Bence tam değil yani. Hala özellikle bu materyallerle konusunda birazcık böyle geride kaldık ama hocamız samimiydi yani. O
aynen
elinden aynen geldiği kadar o iyi niyeti sezdim ben. Bu çok önemli. Böyle başlar bu işler.
Aynen. Aynen.
Her şey çözülemeyebilir. Her şey mükemmel olmayabilir. Her şey hocamızın elinde de olmayabilir yani. Ama o iyi yeterli böyle başladığınız zaman kitleye gitmek yani kitlenin size gelmesini değil de siz kitleye evet gittiğiniz zaman bence sorun çözümü de çok önemli bir adım atıyorsunuz. Yani biz de öyle yani hiçbir şey zaman mükemmel olmuyor ama o noktayı çok hoşunuza gitti.
Hı-hı.
Ben tekrar teşekkür ediyorum Muhammed Hoca'ya. Özlem Hanım'a da teşekkür edeyim. Çünkü Özlem Hanım da onun bize bir şey yapması. Aslında şöyle oldu. Geçen hafta önce Çağrı'ya ulaştılar ona. Hı-hı. Çağrı bana ulaştı. Ya size konuk olmak istiyorlar diye. Oradan böyle döne bize geldi.
Evet.
Sağ olsun ki bizi seçmiş programımızın bu anlamda önemli bir şey oldu. Biz de bunu hemen bu akşam Dünya Sesleri'ne koyacağız. Şu an dinleyemeyen izleyicilerimiz de
evet
ne olup ne bittiğini. Bir de her sorumuzu yanıtlamaya çalıştı. Yani açık evet öğretimin geneliyle ilgili de sorduk, özelliğiyle ilgili. Hocam bir müzik arası verelim artık.
Tamam, parçanın sonra burada o zaman.
Her hafta buradayız, 21'de yayındayız. Bilgisayar gibi müzik, her an paylaşmaya hazırız.
Engelsiz erişim. Erişilebilir iletişim.
Bu Engin, evet. Aha. Dikkatli ol.
Evet, mikrofonumuzu açtık şu anda.
Pardon, yayına mı girdiniz?
Ha, şu anda açtım. Tamam, Sevda tam çayı çok verirken ben de yayına girmiş oldum.
Aldım.
Engin'in çayını veriyordum.
Tamam. Kendi şeyini buldun mu hayatım?
Ha, buldum. Tamam. Dökmeden buldum.
Tamam, şahane. Ha, bir de şeker veriyorum size.
Aa, şeker, evet.
Şimdi ben bu arada Adem abi hemen şu an yayındayız değil mi hocam?
Aa, yayındayım.
Hemen bir video dinletmek istiyorum size.
11 fotoğraf, video 9.30, video son kaydedilen geri dönmesi. Bugün araçlığı, tamam, anahtar paylaş, tüm araçlığı sürüyor. Araçlığı, fotoğraf seçici sürüyor. Videonu oynat, düğme, videonu oynat.
Herkese merhaba. Şu an elimde Tada sandviç var. Tada 3 peynirli zeytin ezmeli sandviç yazısını braid olarak okuyabiliyorum. Tam burada da gördüğünüz gibi bir tane kare kodumuz var. Onu da parmağımla hissedebiliyorum. Bakayım kare kodun içinde ne yazıyor, onu da diğer telefonumla çekmiştim, göstereyim.
3 peynirli zeytin ezmeli sandviç. Başladı Z1. 106 gram. İçindekiler. Başladı Z2. Çok tanıklı içmek, 56, buray mı, içme suyu, canlarımı, toping, ayçekirdeği içi, buray ezmesi, yanar tokumu, susam, bitkisel yağ değişen miktarlarda olma, pamuk, kanola, ayçiçek, su, tuz, en fazla 0,2, emülgatör, bitkisel yağ asitlerinin monomik özellikleri, esitimler, ayçiçek, soya, koruyucu, potasyum sorbat, asitlik düzenleyici, sitrik asit.
Böyle gidiyor gördüğünüz gibi tüm bilgileri hem braid olarak adına ve diğer bilgilerine de QR kodla ulaşabiliyorum.
Evet, bu bugün Instagram'da paylaştığım videoyu burada göstermek istedim Aylin hocam.
Çok güzel.
Geçen ya. Haftaki Tadan'la ilgili yaptığımız şey sonucunda gelen Tadan diye yanılıyor. Tada aslında Tada. Yani M yok. Tada diyoruz ya, oradan geliyor. Hı-hı. Geçen hafta aslında bir programdan sonra Perşembe günü oraya gittik Adem abi. Tada'ya gittik ve Tada'da bunun lansmanı, aslında biz bunun üzerinde bir en azından bir kaç haftadır, yani bir iki aydır çalışıyorduk. Braille etiketlerin düzgün hale getirilmesi için. Evet. O da bayağı sürüyor çünkü bu normal Braille yazıcıdan çıkmadığı için Adem abi, yani onun milimleri falan, onların şeyleri gerekiyor belli bir noktada. İşte 22 puntonun altı olmuyor mesela, hani o tür şeyler var.
Doğru.
Bütün bunları ayarladık ama bunu inovatif yapan Braille değildi. Braille zaten koyuluyordu ama QR kod herhalde ilk kez bir ürüne böyle bir şey yaptık yani biz Türkiye'de. Varsa da bilmiyorum ben, hani QR kod üzerine koyup.
O QR kod olayı çok güzel oldu ya.
Yani üzerinden sen de hocam deneyebilirsin. Bana bir de var Tada ürünleri. Almak bir gün sandviç alırsan kendine.
Alırım hocam,
Getir'de
alırım.
Getir'de de var mı bilmiyorum. Getir'de de var dediler ama.
Getir'de bir ara vardı. Şimdi ben geçen gün aradım onu. Bulamadım.
Ama bana bir de var hocam. Ben bu sandviçi yediğim için şimdi hocam burada canlı demo yapamadım hani orada. Sabah kahvaltısında yiyecektik. ama şeydi, yani çok basit, çok kolay bir yöntem. Ve o şekilde QR kodu da hızlıca okuyabiliyoruz Adem abi. Böyle bir avantajımız var. Bu arada sen QR kodu okumanın da bir kolay bir yolu olduğunu biliyor muydun Adem abi?
O sanırım şeyde durum çubuğundan şeye giriliyor ya.
Evet evet. Kod tarayıcı var hocam. O şurada hemen yerimize. Kod tarayıcı.
Bende var mı yok mu bilmiyorum açıkçası. Bakmam lazım.
Hocam bu, ama bak bu direkt çıkmaz. Tamam mı? Burada onun çıkması için ayarlara giriyoruz. Ayarlardan. Denetim merkezinin içine girip burada kod tarayıcıyı açık hale getirmemiz gerekiyor.
Anladım.
Uygulamaların içinden download
edilen denetim
eğitimleri.
Yeniden
düzenle sayı. Yeniden kamera. Yeniden ekran kaydı.
Ben buraya bakayım.
Burada kod tarayıcı açık. Tarayıcı. Mesela bak burada şey de var.
NFC etiket okuyucu.
NFC etiket okuyucu varmış mesela bu.
Ben hiç, çok güzel.
Hiç kullanmadık mesela ama. Eylem
Ekle, TV remote. Ekle, ara kullanırken rahatsız etme. Ekle, büyük aç. Ekle, denetimli erişim. Ekle, düşük güç modu. Ekle, erişilebilirlik kestirmeleri. Ekle, geri bildirim yardımcısı. Ekle, işitme.
Bak bunları...
Ekle, koyu mod. Ekle, kronometre. Kronometre. Ekle, mesaj.
Bayağı bir şey varmış mesaj, ya.
Ekle, metin fontosu. Metin. Ekle, müzik tanıma. Müzik. Ekle, notlar.
Aa bak.
Notlar. Ekle, sesli notlar. Ses. Ekle, uyku modu.
Aa, sesli notlar.
Evet, direkt oradan.
Port.
gibi seçenekler varsa kod tarayıcılar, insanlar çoğu bilmiyor onu. Hı-hı. Şimdi kameradan da okutabiliyorsunuz ama kameradan okutunca bir daha bildirime tıklaman gerekiyor. Oraya TTP, o bir zor ama aynen. Kod tarayıcıda okutmanın avantajı şu hocam. Okuduğu anda kendi giriyor zaten siteye. Seni bir daha uğraştırmıyor yani. Hı-hı. Onun avantajı o yüzden ben özellikle iOS kullanıcıların kod tarayıcı kullanmalarını öneriyorum yani bu noktada. O gerçekten oldukça inovatif bir çözüm bulmuş olduk hocam. Yani üzerinde OCR'lamamıza gerek yok. Çünkü internete girdiği anda siteyi oradan okuyabiliyoruz. Ben tebrik ediyorum. 54 ürünlerinde var şu an.
Oo, çok güzel.
Ben hepsini okudum için hocam. İçinde bir tek sandviç yok. Glutensiz bir sürü ürün var. Hı hı. Hamsi falan gibi şeyler var böyle. Öyle şeyler de var yani. Tas kebabı falan gördüm mesela. Öyle ürünler de
doğru doğru. O tür şeyler de güzel oluyor biliyor musun? Hı hı. Şöyle zaman zaman mesela bir yerden geliyorsunuz, yoğunsunuz, dolaba alıyorsunuz, o tür şeyleriniz oluyor. Hemen çıkarıp açıyorsunuz ya da ısıtıyorsunuz.
Evet. Bir de hocam böyle değişik bir saat kurabiyeleri falan var ve çok başarılıydı. Bir tane Hindistan cevizi kurabiye gördüm ben. Hı hı. Migros'lardan da vardı, sanal marketten alışveriş yaparsanız orada da bulabiliyorsunuz. Ne aklında olsun.
Ben sanal marketten alışveriş her çeşitinden almışım.
Evet, sanal markette özellikle 17'sinde bir insert yapılacakmış. Yani bütün ürünler var ona. Ama ben dün öyle dün denemek için hep baktım ama dün sırf yemek için bana birden tada dene ya sandviç yazdım. Çıktı, iki tane aldım. Bir tavuklu pesto soslu sandviç var.
Benim bana bir de aram açık hocam. Ne zaman sipariş versem gelemiyor. Bulamıyor benim evi.
Yo, Allah ben çok daha memnunum. Çok da...
Yani yemek sepeti geliyor.
Allah Allah, getirden mesela getirden daha başarılı bana binin aslında fonksiyonu işleri hı. olarak. Yani daha rahat veriyorsun siparişleri, daha hızlı buluyorsun. Aynen. Bir de bana hatta şöyle oluyor, çok çabuk geliyor yani 5 dakika içinde geliyor bana. Aha. Çok hızlı geliyor. Acaba adresimi yanlış tanımladın hocam?
Aynı adres aslında şey diyor, evinizi bulamadık, farklı bir yerde gözüküyorsunuz.
Allah Allah, ilginç, şaşırtıcı.
Kaç defa öyle siparişim iptal oldu. Ben de artık ısrar etmiyorum.
Anladım. Anladım hocam. Evet. İyi geçmiş gerçekten. evet. Sanal marketten de deneyebilirsin ama yani. Evet. Getir de galiba yok. Yanlış bilmiyorsam yok.
Bir ara vardı da şimdi bilmiyorum. Çünkü hep Mr. neydi? Mr. Mas yok, başka bir şey de
olabilir. Evet, başka bir sandviç çeşidi.
Onlar var.
Galiba ama. Ha. Ama bundan sandviç güzeldi hocam, çeşit tadı olarak. Evet. Yani. Bizim sevdiğimiz o hani şey.
Yo, biliyorum, bir kere tadı olarak baktım onlara da. Aha. O zaman tabii kabartma falan yoktu. Hı hı.
Şey çok güzel Adem abi, bir tane böyle boşluk yapmışlar. Hı hı. Böyle elinle o boşluğu hissediyorsun. Orada da son kullanma tarihi yazıyor.
Çok güzel.
Hani böyle bir çukurluk.
Anladım. Çok güzel.
O ya. Da yeri belli, onu da sabitlediler hocam.
Halka hani, gibi düşün abi.
Maalesef onu koyamıyorlar etiketin üzerine. Çünkü fabrikada son anda yerleştiriliyormuş ama onu da yerini bildiğin için hani bir mayazı ya da singeyale baktığında bulma şansın oluyor.
Son tarihinde de şey yazıyormuş. Ne zaman yersen o zamandır falan.
STT diye geçiyor. Son tüketim tarihini geçiyor onlarda. Hı-hı. Bir de hatta orada sevilmez, hatta bazı ürünlerde tam saati de yazıyor. Şu saatte üretildi gibilerinden yani 2000'den de diye.
Tüm bir dakika geçirmişim falan gitti bu.
Aynen, onun üzerinde şeyleri var. Ya o şey yok, tam üretim tarihini yazıyor. Yani şu tarihte ya, sandviç yapı hani daha çabuk bitmesi gereken bir şey olduğu için. Valla ben arkadaşlar en azından bir şey için denemenizi öneririm. Bu bir tadı önemli değil ama bu ambalajlı başka ürünlere de uyarlayabilecek
bir teknoloji. Çok yani. Güzel bir gelişme oldu.
Oldukça faydalı oldu. Ben bütün yetkililere teşekkür ediyorum. Tanıdım. Biz çok memnun kaldık kişisel olarak yani kendilerinden.
Evet.
Bir de yani iyi niyetli bir çabaydı. Onlar bizim Nilay Örnek'le olan podcast'imizi dinliyorlar. Oradan bize ulaşıyorlar. Ve oradan da böyle bir çalışmanın parçası.
Çok güzel.
Böyle bir çalışmaydı hocam.
Yani umarım bunu başka üreticiler de dikkate alır. Böyle ambalajları da güzel, açıklayıcı, brail, marka dışında marka da olur. Marka tabii o da önemli. İşte ne bileyim, son kullanma tarihine işte başka bir çözüm, QR kod gibi. Evet, yani çok güzel şeyler
bunlar. Onları deniyoruz işte hocam. Yani nerelerde olduğuyla ilgili. Hakikaten bir yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Bunlar aslında inovatif çalışmalar bir taraftan ama eskisi kadar maliyetli değil. Yani belki herkes Braille yapamaz ama her ürüne kare kod koyulabilir.
Evet, evet.
Hani o noktada hiçbir engel olmadığını düşünüyorum ben. Bu denenebilecek bir çalışma.
Evet.
Eğer üzerinde çalışılırsa o noktada da gerçekten oldukça faydalı olacaktır. Ben başka ambalajlı ürünlere örnek olması açısından, yoksa Tata'nın hani kaç kere belki alacaksınız o önemli değil ama başka ürünlere örnek olması açısından önemli bir kazanım elde ettiğimi düşünüyorum. Bakalım gelecek mi, başka ürünlerde bunun için bir şeyler yapacak mı?
Yani
göreceğiz.
İnşallah olur. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Tamam, alkolü kullanmıyorum, sevmiyorum ama İspanya'ya gittiğim zaman gezme, o market tarafında o kabartma etiketli şarabı görmek bile değil mutlu etti beni.
Yani onların onu düşünüyor olması.
Evet.
Yani. O bir an senin düşünüldüğünü göstermesi açısından.
Kesinlikle.
Yani zaten yani bu üründe bu var noktası. O yüzden ben tebrik ediyorum tekrar.
Ben de tebrik ediyorum. Umarım dediğim gibi başka üreticilere de örnek olur.
Ben yavaş yavaş uyuyorum. İyi geceler.
İyi geceler.
İyi geceler.
Evet, gerçekten bu önemli bir çalışmaydı. Devamının gelmesini dileyelim. Biz evet. De bunun parçası olduğumuz için de çok mutluyum. Yani ben böyle bir şeye
evet, ben de hepinizi tebrik ediyorum.
Sağ olun hocam. Böyle bir çalışmaydı. Hı. Evet hocam, saatimiz de 22.50 oldu. İstersen biz de yavaş yavaş bir şarkı yapalım ve programımızı kapatalım.
Evet, programımızı kapatalım.
Bir, Recep Bey konuğumuz da. Bir dahaki hafta ben köyde olacağım. O yüzden olamayabilirim.
Tamam, ben de o zaman ben de programı yapmam diyormuş.
Yap istersen hocam, çok.
Yok, şöyle biz beraber, yani ben keyif almam ama programda dinleyiciler de keyif almaz.
Ama ben şey diyorum, belki haftaya, yani emin değilim hocam ama şey var, bu 21 Haziran'da belki sokağa çıkma yasakları esnetilebilir mi, kaldırılabilir mi?
Ha, evet.
Söylentiler var çünkü. Eğer öyle bir şeyler olursa ben bu yazın şey istiyorum. Seninle bir gün akşam yürüyüş yaparak.
Evet, onu yapacağız inşallah.
O hayalim var hocam. Evet. Ona göre inşallah o öyle bir şey yapalım.
Benim zaten o hayalim olur. Yani ona benzer hayallerim şey, ilk böyle telefonla radyoyu yapmaya başlayınca oldu zaten. Hani Çamlıca'ya gidip bir gün karşılıklı Çamlıca'da yemek yiyerek.
Evet evet, yani o bence bu yazın bakalım pandemi biterse deneyelim hocam, bir iki programı öyle şeyler yapmaya çalışalım.
Yani arkadaşlar, bu arada Engin bana geçen mesaj atmış.
Evet.
Yazın diyor değişik lezzetler keşfedelim. Ben kilo vermeye çalışıyorum.
Ben oraya gideceğim hocam. Ben de kilo vermeye çalışıyorum.
Tabii ara ara ederiz hocam. Bu arada ben cevap yazamadım ama hani bu hayır dediğim anlamına gelmiyor.
Bir uykuluk bakıyorduk. O yüzden orada da uykuluk güzelmiş.
Biliyorum.
O yüzden hocam biliyorum. Öyle bulduk yani. Ama ciğeri güzelmiş esas. Sütçü ciğeri.
Tabii ciğer güzel olmaz mı ya?
Evet, o zaman hocam istersen yavaş yavaş programımızı bitirelim. Bir dahaki hafta programımız yok, ondan sonra nasıl gideriz? Yani yazın böyle her hafta program yapamayabiliriz arkadaşlar.
Evet, evet.
Ama tamamen de bitirmeyiz herhalde.
Şöyle arkadaşlar, biz mutlaka takip edin. Biz program yapacağımız hafta duyuru yapacağız.
Evet, duyuruyu o gün.
Duyuruları takip edin.
Evet, bizi takip edin. Mail gruplarında, Facebook'ta falan sürekli yazıyoruz zaten. Oralardan bizi izlerseniz yeni programlarımızla da birlikte oluruz diyoruz.
Mesela biz bir türlü yapamadık. Geçen hafta tabii benim birazcık benim uyku şeyim sebebiyle oldu.
Yok canım, olur öyle şeyler.
erişilebilir hediye anlamında bir şeyler düşünmüştük. Evet. Böyle bir şeyler ne olabilir diye aklınıza gelirse de yazın. Bunun üzerine de konuşacağız tabii, programımıza yazın. Ya arkadaşlar, yaz bizim yani.
Aynen hocam. Ya yazarsınız arkadaşlar. Benim için erişilebilir bir hediye. Yani neyi tercih ederdim? Hani aynen. Böyle bir şey yapabilirsiniz gerçekten.
Hocam sen neyi tercih ederdin?
Hocam yani aklıma öyle direkt gelmiyor ama hani biri bunu bir şey alırken hani onun düşünülmek bile yeter. Yani ne olduğunun gerçekten önemi yok ama ona bana özel bir şey koyduğu zaman o hediyeyi aldığında kendini özel hissediyorsun. Yani mesela adam gidip sana kitap alıyor mesela.
Evet. Abi,
ne aldın da bu kitabı? Yani neyi ne aldın? Yani sen bu kişinin bunu okuyamayacağını bile bile sırf almış olmak için mi aldın?
Hı-hı.
Hani böyle bir şey var ama bir bazıları da mesela üzerine Braille bir şey koyuyor, küçücük bir şey getiriyor.
Evet.
O bambaşka bir şey bence yani. Direkt şu diyemem yani bu hediyede ama birinin orada seni düşündüğünü görmek çok özel hissettiriyor.
Mesela şu erişebilir güzel bir hediye olmaz mı? Bir arkadaşınla işte bir sürü fotoğrafınız var çekilmiş. Arkadaşınız hiç üşenmemiş. O fotoğrafları betimlemiş.
Evet, betimleyerek sana o mesela işte birçok şey dünyalara değer hocam. Yani mesela bazen bizi GTM arıyorlar ya, arkadaşımıza hediye sürpriz yapacağız, şu kitabı okuyayım diyor.
Evet evet.
Ama bu dünyalara değer. Gerçekten o adamın hayatına dokunduğunu düşünüyorsun. Yoksa gitmişsin orada bir tane gömlek almışsın. Evet. Onlar da şey değil ama hani anlamlı değil. Yani sırf hani şey olsun diye oluyor. Özellikle bazı noktada. Sırf almış olmak için de yapmamak lazım bu tür şeyleri.
Doğru.
Hakikaten biraz ben onu önemsiyorum. Ama evet, üzerine biraz daha konuşalım daha sonraki zamanlarda.
Aynen. Evet, o zaman.
Saatimiz 22.54 oldu hocam. Tam program saatimize geldik. O zaman biz bir ara görüşürüz tekrar arkadaşlar.
Aynen, bir ara görüşürüz.
Şimdi hoşçakalın diyelim. Siz tatilinizin tadına çıkın. Biraz dinlenin. Biraz etrafta dışarıda çıkın bence.
Biraz gezin. Mesela ben eğer yağmur yağmazsa cuma günü benim boş günüm. Şey planlıyorum kendim. Bayağı da dolanmadım.
Üsküdar.
Sabah Bebek, Arnavutköy. Sonra Kandilli'ye geçip vapurla Bebek'ten. Öyle Şengelköy.
Süper.
İşte Üsküdar. Oraları böyle bir yürüyüş yapmak.
Evet, çok güzel fikir hocam. Bence de yap. Ben bu sene yürüyüşlerime başlayamadım. Evde devam ediyorum koşularıma. Koştum. Bugün 10 kilometre koştum.
Hocam sen zaten açtın olayı ya.
Ama yürüyüşlere ben de gitmek istiyorum. İnşallah bunları yapalım hocam.
İnşallah hocam.
O zaman görüşmek üzere.
Görüşmek
kendinize
üzere.
Kendinize iyi bakın arkadaşlar.
Hocam. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bizi takip edin duyurularımızı.
Aynen.
times I whisper, "Oh, my."